Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RSFM'de Seyr-ü Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyr-ü Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 20 Mart Pazartesi, saatlerimiz 7'yi 1 dakika geçiyor. Yeni bir güne, yeni bir haftaya başlarken herkese merhabalar. Burası RSFM. İstanbul ve Bursa'da 106.4, İzmit'te 93.4 FM frekansından dinliyorsunuz. Ayrıca telefonlarınıza ve tabletlerinize indireceğiniz mobil uygulamalarla, Sputnik uygulamasıyla da dinleyebileceğinizi, yani hareket halinde de bizleri dinleyebileceğinizi, bilgisayarınızın başındaysanız da, yani bir masaüstü ya da laptop bilgisayara erişiminiz varsa da, orada tr.sputniknews.com adresinden de bizleri canlı yayın düğmesine tıklayarak dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Yeni bir haftaya giriyoruz dedik, yeni bir sabaha başlıyoruz dedik. İstanbul'da hava durumuna bir göz atalım. İstanbul'da çok bulutlu bir hava var. Sıcaklık çok fazla değil. Bugün de yaklaşık 9 derece civarında olacak. Yarın 12 dereceye yükselmesi, çarşambada 15 dereceye yükselmesi bekleniyor. Şu an itibariyle İstanbul'da 6 derecelik bir sıcaklık söz konusu. Rüzgar fazla yok. Nem çok yüksek. Yani yağmur ihtimali de her an söz konusu olabilir. İstanbul'un haricindeki diğer başka merkezlerde de bakalım hava durumu nasılmış, onlara da bir kısaca göz atalım. Ankara'da şu an itibariyle 3 derece civarında sıcaklık, gün içinde 7 derece yükselmesi bekleniyor. Salı günü 9 derece, çarşamba günü Ankara'da da 12 dereceye kadar yükselen bir hava sıcaklığından söz edebiliriz. Bir üçüncü kentimizin de, İzmir'in de sıcaklığına bakalım, hava durumuna bakalım. Şu anda İzmir'de 11 derece sıcaklık var, 13 dereceye yükselecek gün içinde. Sabah saatlerinde sis var İzmir'de. Yarın 18 derece, çarşambada 20 dereceye kadar yükselecek. Yarın ve çarşamba güneşli ve hafif az bulutlu bir hava söz konusu. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın hava durumları böyle. İstanbul'da trafik yoğunluğuna da bakalım şu saat itibariyle. Yani saatlerimiz 7-3 dakika geçerken %31 civarında bir trafik sıkışıklığı var. Yani şu an itibariyle durumun çok kötü olmadığını söyleyebiliriz, köprü geçişleri hariç. 20 Mart Pazartesi sabahı itibariyle geçtiğimiz hafta sonuna şöyle bir göz atalım, neler olmuş, kısaca gündemi değerlendirelim. Referanduma malum 27 gün kaldı. 27 gün kala liderler referandumda kendi görüşleri doğrultusunda, yani referandumda vatandaşların evet ya da hayır oyu vermeleri çağrısında bulunarak seçmene seslendiler. Referandumda tek adamlık tartışması dünkü nutuklara, dünkü konuşmalara, dünkü toplantılara damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek adamlık tartışmalarına değinirken Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemlerine gönderme yaptı. Yani onların da birer tek adam olduğunu ama niye onlara itiraz edilmediğini vurgulamaya çalıştı. Mustafa Kemal'e hakarettir tek adam düzenini eleştirmek şeklinde bir imada bulundu. Ayrıca Avrupa Birliği'ne de, Avrupalılara da sert eleştirileri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı maskeli balo artık sona erdi dedi. Yani geçmişte yüzlerinde maskelerle ya da üstü örtülü bir şekilde Türkiye'ye düşmanlık besleyenlerin, Türkiye'ye karşı kampanya yürütenlerin artık bu maskelerini attıklarını ve doğrudan artık husumet beslediklerini, gizlemediklerini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştiri hedefinde Almanya ve Hollanda vardı özellikle ve oradaki vatandaşlara seslendi. Oradaki vatandaşları azaltmak istediklerini öne sürdü Almanya ve Hollanda yönetimlerinin ve inadına oradaki vatandaşlardan daha fazla çoğalmalarını istedi. En az 5 çocuk yapın çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım da yine Almanya ve Hollanda'ya sert eleştirilerle yüklendi. orada bakanlarımızın konuşmalarına ve orada Türk vatandaşlarına hitap etmelerine izin verilmemesini sert bir dille eleştirdi. Bu arada hafta sonunda Almanya'da PKK'lıların yaptığı gösteri hükümetin ve tabii muhalefetin de sert eleştirilerine neden oldu. PKK yanlılarının Abdullah Öcalan posterleriyle ve örgüt bayraklarıyla yaptıkları gösteri daha önce Türk politikacılara izin vermeyen Alman yetkililerinin neden bu gösterilere göz yumduğu ya da izin verdiği noktasında sert eleştirilere neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tek adamlık rejimine getirilmek istenen yeni anayasa değişikliğini ve yeni rejim sistemini, yeni anayasal sistemi düzenlediği toplantılarla eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu buna izin vermemek için 16 Nisan'da seçmenlerden hayır oyu istedi. Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi, daha doğrusu hükümet arasında bir başka yan polemik daha söz konusu. Bu polemikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal arasında giderek sertleşen bir tonda devam ediyor. Bu polemiğin içeriğini hatırlatalım. Malum Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partinin genel başkanı olduğu sırasında hakkında ortaya çıkan bir kasetle ilgili olarak, özel yaşamına ilişkin bir kasetle ilgili olarak suçlamaların hedefinde kalmış ve genel başkanlıktan istifa etmişti. İşte bu olayla ilgili olarak Deniz Baykal o zaman bir açıklama yapmamış ama bir komplo kurulduğunu ima etmişti. Yıllar sonra bu konudaki komplo iddiaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bir kez daha gündeme getirildi ve Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinin daha önce de yaptıkları bir imayı tekrarladı Süleyman Soylu. Yani size bir kumpas kuruldu, içinde de şu andaki genel başkanın olması söz konusu ama İçişleri Bakanlığı'na gelin biz size bununla ilgili belgeleri gösterelim imasında bulundu Süleyman Soylu. Deniz Baykal ise bunu son derece yakışıksız bir şekilde bir ima olarak karşıladı ve bu çağrıya, bu davete icabet etmeyeceğini söyledi. Bu arada referandum kampanyası boyunca hayır oyu vereceklere yönelik ülkenin çeşitli yerlerinde engellemeler ve yasakların sürdüğü anlaşılıyor. Pek çok şehirde bildiri dağıtılmasının, pankart asılmasının ve afiş asılmasının yasaklandığı bildirilirken Milliyetçi Hareket Partili muhaliflerden Meral Akşener'e Mersin'de bir saldırı, daha doğrusu toplantısını basma girişiminde bulundu Ülke Ocakları üyeleri ama olaylar büyümeden önlendi. Yine İstanbul'da da Bakırköy'de de hayır mitingi ya da hayır kampanyasına yönelik bazı engellemeler vardı. Farklı yerlerde değişik çapta olaylar söz konusuydu ama büyümeden önlendi. Ama geçen hafta olduğu gibi bu hafta da bu tartışmanın süreceği anlaşılıyor. Bu arada gündemin bir başka önemli maddesi de tabii FETÖ, yani 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bulunduğuna inanılan Fethullahçı terör örgütünün mensuplarına yönelik açılan davalarda da bugün önemli gelişmeler olacak. Bu davalar devam edecek. RSFM'de gün boyunca bu davalarla ilgili gelişmeleri de sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Saatlerimiz 7'yi 10 dakika geçerken spor dünyasından da bir haberi verelim. Dün Spor Toto Süper Lig'de ilginç maçlar yaşandı. Daha doğrusu bütün hafta boyunca ilginç maçlar yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerine kaybettiler. Dün şampiyonluğun iki adayı, yani tepede adeta yalnız başlarına kalmış olan birinci ve ikinci sıradaki Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in maçları vardı. Başakşehir önce oynadı, öğleden sonra onlar berabere kaldılar. Karabük Spor'la 3-3 berabere kaldılar. Akşam Beşiktaş'ın Antalya Spor karşısında ne yapacağı merakla bekleniyordu. Çünkü Beşiktaş yenerse ileri fırlayacaktı ama Beşiktaş'ta 0-0 berabere kaldı. Antalya Spor deplasmanında maçla ilgili ilginç bir not. Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vensan Abubakar 4 gün içinde ikinci kırmızı kartını gördü. bilmeyenler ya da hafta içini kaçıranlar 4 gün içinde bir futbolcu nasıl 2 defa kırmızı kart görür diye merak ederler. Beşiktaş'ta Abubakar olursa bu mümkün. Çünkü Beşiktaş'ta Abubakar hafta içinde Avrupa'da yani UEFA Kupası maçında kırmızı kart görmüştü. Bu kez de ligde ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü ve haftaya cezalı duruma düştü. Ligdeki puan durumu bu maçlar sonrasında nasıl oluştu? Beşiktaş liderlerini sürdürüyor 55 puanla. Başakşehir'in puan farkı kapanmadı. 2 puan farkla 2 puan geriden 53 puanla. İkinci sırada Galatasaray 46, Fenerbahçe 44 ve bu hafta Galatasaray'ı yenen Trabzonspor da 41 puanla ligde 5. durumda. Ve bir de sanat dünyasından haber aktaralım. Sanat dünyasının önemli bir kaybı, Amerikalı rock and roll sanatçısı Chuck Berry 90 yaşında hayatını kaybetti. Rock and roll'un kurucusu olarak da adlandırılan ya da rock and roll'un kralı olarak da adlandırılan Chuck Berry, Roll Over Beethoven ya da Johnny B. Good isimli parçalarıyla anılıyordu. Evinde ölü bulundu. 70 yıllık bir rock and roll karakterine, kariyerine imza atan Chuck Berry'nin kaybı da sanat dünyası, müzik dünyası için önemli bir kayıp olarak tarihe geçecek. Saatlerimiz 7.12'yi gösteriyor. Burası VSF.
Manşetler.
Her sabah olduğu gibi RSFM'de gazeteleri birlikte okuyacağız. İstanbul ve Bursa'da 106.4, İzmit'te 93.4 frekansından dinliyorsunuz bizleri. Evinizden ayrıldığınızda da mobil uygulamalarla, tablet ve cep telefonlarınızdan da dinlemeye devam edebileceğinizi hatırlatalım ve hemen Hürriyet gazetesiyle gazetelerin birinci sayfalarını okumaya başlayalım. Hürriyet'in sür manşetinde enteresan bir haber dikkat çekiyor. Yıllar önce gündeme gelmişti. HIV'li bir çocuk, HIV'li bir bebekti o zamanki haberin konusu. 25 Eylül 2003 yılında henüz 7 yaşındayken ailesiyle Hürriyet'i ziyaret edip yine o günlerde de anlatmıştı. Ziyaret sırasında YO'nun anne ve babası bazı velilerin oğullarının gittiği okuldan çocuklarını aldığını söyleyip sitem etmişti. Böylesine Türkiye'nin gündemine oturan bir karakterdi. YO isimli genç şimdi artık 21 yaşında bir delikanlı ve nasıl kabus gibi yıllar geçirdiğini Hürriyet'e anlatmış. Tek bir arkadaşım bile olmadı. 21 yıldır yalnızım demiş. Hürriyet birinci sayfa manşetinde siyasetten uzak ama ülkenin genelini ilgilendiren, halkın büyük bir çoğunluğu hatta tamamını ilgilendiren bir toplumsal haberle atmış manşeti. Ekmeğimizle oynuyorlar diyor Hürriyet gazetesi. Bu haber ben bildim bileli meslek hayatım boyunca hep yapılır, hep aynı başlıkla yapılır, ekmeğimizle oynuyor diye. Yani ekmek fiyatları ya da ekmeğin içeriğiyle ilgili olarak haberler birbiri ardı sıra yapılır. Ama nedense bu fırıncılara, bu yetkililerin, belediyelerin, hükümetin bir türlü sözü geçmez. Hürriyet bugün de ekmeğin içindeki GDO'lu soya ürününe değinmiş. Hürriyet'in bir gıda mühendisinin ihbarıyla teste gönderdiği ekmek katkı maddesinde GDO'lu soya çıkmış. Adana'da üretilen bu katkı maddesi kentteki fırınların %80'inde kullanılıyormuş. Burak Coşan imzalı özel haberi Hürriyet gazetesinin. Şöyle devam ediyor haber. Bir gıda mühendisi Hürriyet'e ulaşarak üretimi Adana'da yapılan ve ekmeğin hacimli görünmesini, geç bayatlamasını sağlayan P... markalı katkı maddesinin GDO içerdiğini öne sürmüş. Önce firmanın sahibini aramış Hürriyet ve ürünümüzü Adana'da 100 fırın varsa 80'ine satıyoruz. Hepsi de çok memnun cevabını almış. Ardından ürünü alıp bir test merkezine göndermiş Hürriyet gazetesi muhabiri. Analiz sonucunda üründe GDO'lu soya kullanıldığı doğrulandı. GDO'lu soya sadece yem amaçlı Türkiye'ye sokulabiliyor. Ancak insan gıdası olarak kullanılması kesinlikle yasak. Analizi yapan merkez çıkan sonucu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na da bildirmiş. Bakalım ne olacak? Ekmeğimizle oynuyor başlığıyla bu son derece önemli bir haberi vermişler. Yani ne yiyoruz farkında mısınız sorusuna güzel bir cevap. Ama tabii bunun sonucunda ne yapılacak onu da merak ediyoruz. eminim ve umuyoruz Hürriyet gazetesi bu haberin devamını getirir. İşte ekmeğe katılan o ürünlerin GDO'lu soyanın ya da başka ürünlerin neler olduğu ortaya çıkar. Fırınlar, fırıncılar, üreticiler hakkında gereken işlem yapılır ve bu bir denetime alınır. Ama tabii ekmek günün içinde en çok tükettiğimiz gıda maddelerinden biri olduğu için, Türk milletinin bir vazgeçilmezi olduğu için bakalım bu konuda neler yapılacak. Hep beraber merakla bekliyoruz. Siyasetçilerin açıklamaları da Hürriyet'in birinci sayfasında. Tek adam Mustafa Kemal'e hakarettir şeklinde Cumhurbaşkanı'nın kullandığı dünkü ifadeler ve Başbakan'ın da Almanya'nın vay haline şeklindeki ifadeleri Hürriyet'te yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık inim inim inletiyor demiş. En az gelişmiş 20 ülkeden söz ediyor Kılıçdaroğlu. İstanbul'da muhtarlara seslenirken şöyle demiş. Dünyanın en az gelişmiş 20 ülkesi başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Bir kişiye bütün yetkileri vermişler. Vatandaş inim inim inliyor. O beyefendi kral gibi yaşıyor. Servetine servet katıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de başkanlık var ama orada başkan en zayıf halkadır demiş. Devlet Bahçeli de Milliyetçi Hareket Partisi lideri de Elazığ'da konuşmuş. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir partinin liderine Cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi bir sıfat yakışık almaz demiş. Niye demiş bunu? Çünkü bazı çevrelerde MHP liderinin 16 Nisan sonrasında eğer evet oyu çıkar da başkanlık sistemi getirilirse MHP liderinin de Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olarak atanacağı şeklinde söylentiler vardı. Bazı muhalifler tarafından bu dile getiriliyordu. İşte Milliyetçi Hareket Partisi lideri buna tepki göstermiş, yakışık almaz demiş. Bütün gazetelerin birinci sayfalarında var. Hürriyet de vermiş birinci sayfadan. Trafik sigortası yaptıracaklara müjde. %30 oranında düşecekmiş trafik sigortası ücretleri. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek trafik sigortası primlerinde tavan fiyat uygulama kararı aldıklarını açıklamış. Böylece vatandaşın ödeyeceği primler %30 düşecekmiş. Ortalama fiyat 430 TL olacakmış. Yakın bir zamanda trafik sigortası yaptıracak bir vatandaş ya da sürücü olarak bu haberi de ilgiyle buradan hem okuyup hem de sizlere aktarmanın mesut ve bahtiyarlığı içindeyim. Bu arada iki şehidimiz var. Bu da birinci sayfalarda yer alıyor. Biri yüzbaşı, iki askerimiz şehit oldu. Diyarbakır Lice'de dün terör örgütü PKK'ya operasyonda yüzbaşı Fuat Oğuzcan ile uzman çavuş Zinnur Ezim şehit olmuşlar. 6 terörist etkisiz hale getirilmiş operasyonlar sırasında Lice'de 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Şehitlerimiz Fuat Oğuzcan ve Zinnur Ezim'e rahmet diliyoruz. Saatler 7'yi 19 dakika geçiyor. Sözcü gazetesi önümüzde. Sözcü gazetesi de en tepede logonun yanında iki şehidimizin haberini vermiş. Biri yüzbaşı, iki asker şehit Diyarbakır Lice'de çatışma başlığıyla. Fuat Oğuzcan ve Zinnur Ezim, iki şehidimizin isimleri, PKK'ya karşı operasyon sırasında kaybettik bu askerlerimizi. Sözcünün manşeti, parayı millet ödüyor, sefayı iktidar sürüyor şeklinde referandum meydanlarına oluk oluk para akıyormuş. Adalet ve Kalkınma Partisi evet çıkması için tüm imkanları seferber etti. Devlete ait 12 uçak, 3 helikopter ve 900'e yakın makam aracı görevde. Muhalefet ise yaya diyor Ali Ekber Ertürk'ün özel haberi. Milliyetçi Hareket Partisi destekli anayasa değişiklik paketiyle Türkiye'ye tek adam rejimini getirmeyi planlayan AKP'nin dev referandum filosu iş başında. Cumhurbaşkanından bakanlara, komisyon başkanlarından AKP'li belediye başkanlarına kadar hepsinin makam araçları evet için yollarda diyor haber. Ayrıca devletin 12 uçağı, 3 helikopteri ile askeri helikopterlerde İktidarın evet propagandasına çalışıyor. Seçime bir hafta kala yasak gelecek. Ancak bu yasak ile Erdoğan'la 800 AKP'li belediye başkanını kapsamayacak. Muhalefet ise kısıtlı imkanlarla kampanya yürütüyor denilmiş. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Faik Öztrak Bahçeli'nin startıyla başlayan başkanlık tartışmasının maliyetini çıkarmış. Ekim 2016'dan bu yana Merkez Bankası rezervlerinden 10 milyar dolar harcandığını belirtti. Başkanlık hevesi için 10 milyar buharlaştı deniliyor Erdoğan Süzer imzalı haberde. Sözcü gazetesi birinci sayfasında bu parayı millet ödüyor, sefayı iktidar sürüyor haberine destek olarak da çok farklı yerlerde Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, bakanların kampanyaları sırasında işte o bilmem kaç araçlı konvoylarla gidişlerini, devletin makam uçaklarını ve askeri helikopterleri nasıl kullandıklarını ve belediyelerin iş makinalarının da evet için nasıl görev yaptıklarını fotoğraflarla sergilemiş. Sözcü'nün birinci sayfasında yüz kızartıcı bir haber var. Ben okurken utanç duydum ama yine de ibret olması açısından ve bunu söyleyenin utanması, bunu söyleyeni teşhir etmek açısından okuyacağım. Adalet ve Kalkınma Partili bir yönetici, Kilis AKP Medya Başkanı Mustafa Biberoğlu. Tek adama karşı çıkanları nasıl suçlamış bakın. Özür dileyerek okuyorum ama bu vatandaş utanmadan bunu söylediği için ben de bunu buradan aktarmaktan utanmayacağım. Şöyle demiş AKP Kilis Medya Başkanı Mustafa Biberoğlu. Hayır diyenin kanı şüpheli. Türk değil, Müslüman hiç değil. Halka böylesine bir hakareti ben okumaktan hicap duyuyorum. Ama bu beyefendi söylemekten hicap duymamış. Teşhir etmek açısından kendisinin belki radyodan inşallah ya da aktarılırsa bir daha duyduğunda utanması dileğiyle bir daha okuyorum. Adalet ve Kalkınma Partili Kilis Medya Başkanı Mustafa Biberoğlu. Hayır diyenin kanı şüpheli. Türk değil, Müslüman hiç değil. Kendisi bir kan tahlil merkezinde çalışıyor herhalde diye umuyorum. Çünkü bu kadar hassas kan tahlili yapabildiğine göre demek ki bu konularda uzman kendisi. Hayır diyenin kanı şüpheliymiş. Duyun. Gidin kan tahlili yaptın. Gerçekten siyaset insana neler söyletiyor görüyorsunuz değil mi sevgili dinleyiciler? Yani siyasette düşüşün ya da aşağı seviyelere inişin hiçbir sınırı yok. Başka insanların sizle aynı siyasi görüşte olmayan ya da bir referandumda aynı doğrultuda oy kullanmayacak insanların Türklüğünü, Müslümanlığını ya da başka bir etnik gruba ya da başka bir dine mensubiyetini kan tahlili yaparak, adeta kan tahlili yaparak böylesine aşağılayıcı, ayrımcı ve yasalara göre de suç teşkil edecek bir şekilde değerlendirmeye kalkmak ayıp kelimesiyle dahi izah edilemeyecek bir seviyesizlik. Yayından çıkışta gideceğim, kan tahlili yaptıracağım. Bakalım Eraş Türk mü ya da sıfır grubu Müslüman mı? Kilis AKP Medya Başkanı. İsmini buradan ısrarla okuyacağım. Kilis AKP Medya Başkanı Mustafa Biberoğlu. Hayır diyenin kanı şüpheli, Türk değil, Müslüman hiç değil. Bu lafları söylemeye siz utanmadınız. Ben de buradan aktarmaya utanmıyorum. Yazıklar olsun. Saatlerimiz 7:24 dakika geçiyor. Habertürk gazetesiyle devam edelim. Kalkınmanın önü açılacak demiş Başbakan Binali Yıldırım. Memleketi Erzincan'da konuşmuş. 16 Nisan'da yükselişin, dirilişin kapıları açılacak diyor Başbakan. Erzincan ve Sivas'ta halka hitap etmiş. Erzincan diyor ki demiş Yıldırım. Yıllar sonra bir başbakan çıkardık. Başbakanlık kaldırılıyor. Vatana hizmet makamla mevkiyle olmaz. Eğer içinizde memleket aşkı varsa toprağa sürerek de bu cennet vatana hizmet edersiniz demiş. Cumhurbaşkanı da maskeli balo sona erdi şeklinde konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da maşalarıyla bizi sıkıştırmaya çalışanlar artık bizzat sahaya indi. Maskeli balo sona erdi. Utanmasalar yeniden gaz odalarını, toplama kamplarını gündeme getirecekler. Cesaret edemiyorlar demiş. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da ekonomi iyiye mi gitti diye soruyor. Kılıçdaroğlu İstanbul'da muhtarlarla buluşmuş. Son 2,5 yılda ekonomi daha iyiye mi gitti, işsizlik mi azaldı? Gazeteci rahat yazabiliyormuş. Şimdi bu anayasal güvenceye kavuşturulmak isteniyor demiş. Elbaba kaçış başlığı da Habertürk'te dikkat çekiyor. DAEŞ'tan temizlenen bölge sivillerin güvenli alanı oldu diyor. Suriye'de Esad'ın askerlerinin kuşattığı Humus'a bağlı Vaer ilçesinden kaçan 519'u çocuk 1354 kişi Türkiye ve ÖSO'nun Fırat Kalkanı ile terör örgütü DAEŞ'tan temizlediği Elbaba sığınmış. Ardından Azez'deki Şemari kampına nakledilmişler. DSİ'den yani Devlet Su İşleri'nden tehlike saçanları ihbar edin şeklinde bir çağrı var. Habertürk'ün özel haberi bu. Nagihan Alan imzalı. Neymiş bu habere de hemen bakalım. İstanbul'da 2 yılda 2 can alan ağzı açık su kuyuları en son Beykoz'da yavru köpeğin 70 metrelik kaçak kuyuya düşmesiyle gündeme geldi. Kuyu adlı köpek kurtarıldı ama tehlike bitmedi. DSİ İstanbul'da kayıtlı 5700 su kuyusunu denetleyip kaçak kuyuların izini sürmeye başladı. Çoğu kuraklık döneminde açılmış kuyuların çapı 14 ila 30 santim. Derinlikleri 150 ile 250 metre en çok Büyükçekmece, Silivri, Eyüp, Çatalca ve Kartal'da var. Kayıtlı kuyuların kapatılıp kapatılmadığını denetleyen DSİ kaçaklar içinse destek bekliyor. İhbar edin, kapatalım demiş. Gerçekten kuraklık dönemlerinde özellikle şehir merkezinden biraz uzak yerlerde insanlar kuyu açma adetini sürdürüyorlar. Demek ki bu yüzyıllar öncesinden kalma bir adet ama denetimsiz bir şekilde açılan, işte kapağı olmayan ya da kapakları kontrol edilmeyen kuyulara zaman zaman duyuyoruz. Çocuklar düşüyor, zaman zaman hayvanlar düşüyor. Türkiye'nin yani bir megapol haline gelen İstanbul'un da böyle sorunları hala devam ediyor. Bir başka sorun daha. İstanbul'da drone alarmı. Habertürk'ün birinci sayfasındaki bir başka haber bu. Ceza ve uyarılara rağmen İstanbul'da yine drone tehlikesi yaşandı. Yani bu uzaktan kumandalı model uçaklar ya da küçük oyuncak gibi uçaklar ama bunlar Atatürk Havalimanı çevresinde gerçekten ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çünkü uçakların havalimanına yaklaşış mesafesinde ya da yaklaşma menzilinde çok düşük irtifalarda, çok düşük yüksekliklerde uçabilen bu aletler ya da bu oyuncaklar pilotlar için, uçaklar için büyük bir risk oluşturuyor. Allah korusun bir uçağın yoluyla kesişse ya da pilotun görüş mesafesini etkilese ciddi bir havacılık faciasına yol açabilir. Polis uçuranları arıyormuş. Beykoz üzerinde 1000 metrede drone görülmüş. Gerçekten oyun oynayalım derken insansız hava aracı ya da işte bu oyuncakları uçuralım derken bir gün çok ciddi bir kazaya neden olabilir birisi. Aman dikkat, oyun değil bu işler. Yeni sürüm Le Pen haberi Habertürk'ün birinci sayfasındaki bir başka haber. Avrupa'daki Türklere gidin demiş Marion Le Pen. 5 yıl önce ülkenin en genç vekili olmuştu diye hatırlatıyorlar. Marine Le Pen'in yeğeni Marion dedesiyle teyzesini aratmamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gurbetçiye 5 çocuk çağrısına cevap yetiştirmiş. Irkçı Ulusal Cephe Milletvekili Marion Maréchal Le Pen Twitter'dan haberi paylaşmış ve sevgili Erdoğan, Avrupa'daki Türklerin geleceği Türkiye'dedir diye yazmış. Türkler go home gibilerden ırkçı bir çağrıya imza atmış o da. Allah akıl fikir versin. İşte ırkla, zürriyetle, kökenle, dölle, bilmem yabancı düşmanlığıyla uğraşmak insanı ne seviyelere düşürüyor, nerelere düşürüyor? Görüyorsunuz Marine Le Pen'in lafları ne kadar çirkin. Türklerin yeri Türkiye'dir gibi. Böyle hani 2017 yılında hiçbir siyasetçinin ağzına yakışmayacak bir demeç bu. Gelelim Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasına. Manşette biz yandık siz yanmayın şeklinde bir ifade var. Kime ait bu ifadeler? Muhalif görüşleri nedeniyle 2 yıl cezaevinde tutulan Azeri avukat Aliyev'den Türkiye'ye başkanlık üyeleri demiş. İnsan hakları aktivisti diye söz ediliyor Aliyev'den. İntikam Aliyev, Azerbaycan'daki hak ihlalleri nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yüzlerce dava açan ve kazanan bir avukat. İnsan hakları mücadelesi nedeniyle 2 yıl hapiste tutulan Aliyev, başkanlık sistemiyle yönetilen ülkesinden Türkiye'deki seçmeni uyardı. Biz bunları yaşadık. Bedelini uzun dönemdir ödüyoruz diyen Aliyev, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı'nın fiili olarak sınırsız yetkisi var. Denetim mekanizmaları zayıf. Bugün Türkiye'de yapılan tartışmalar vaktiyle Azerbaycan'da yapılanlara çok benziyor ifadelerini kullanmış. Pınar Öğünç imzalı özel haberde Cumhuriyet'te şu lafları da sarf etmiş Aliyev. Türkiye'de seçimler hala yapılabiliyor. Muhalefet zayıf da olsa tamamen ortadan kalkmadı. Ama oylamadan evet çıkarsa bunlar kalmayabilir. Bu kadarını yapamazlar demeyin, yaparlar. Başkanlığı kendi arşınızla ölçmeyin demiş. Sağlık çalışanları da hayır kampanyasına katılmışlar. Bir grup sağlık çalışanı İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği öncülüğünde bir yürüyüş düzenlemişler. Hekimler beyaz önlükleri ve karanfilleriyle katılmışlar. En sağlıklısı hayır sloganını kullanmışlar. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Erdem Gül imzalı bir haber var. Daha doğrusu Erdem Gül Ankara temsilcisi bir yazı yazmıştı. Onu birinci sayfaya taşımışlar haber şeklinde. Virgül tedirginliği başlığı taşıyor. AKP'nin kendi yaptırdığı anket sonuçları parti yönetimini tatmin etmiyor demiş haber. Anketler evetin %50'yi geçemediğini gösteriyor. Anketçiler durumun tam anlamıyla başa baş olduğu ve evetle hayır arasındaki farkın virgüllerle ifade edildiği yorumunu yapıyor. Virgülle hayır da çıkabilir, evet de diyor. Erdem Gül'ün haberi Cumhuriyet'te şöyle devam ediyor. %87 katılım beklenirken kararsızlar hala %13 civarında. Tekrar ediyorum, bunlar AKP'nin yaptırdığı belirtilen bir anketten sonuçlar Cumhuriyet'te aktarılan. Anketçiler son durumu %58-42 oranıyla rahat kazanılan 2010 referandumuna değil 1987'de Özal'ın %49.8'e %50.2 ile kaybettiği yasakların kaldırılması referandumuna benzetiyormuş Cumhuriyet'in haberine göre. Trafik durumuna göz atalım. Saatler 7.33'ü gösterirken trafikte %45'e ulaştı çoğunluk. Tipik bir pazartesi sabahı trafiği. Trafikte doğal yoğun noktalar, yani doğal olarak yoğun olması beklenen noktalarda yoğunluk var. D100 ve TEM'de her iki köprüye yönelik, yani ikinci köprüye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelik güzergahlarda yoğunluk söz konusu. Asya'dan Avrupa'ya ya da Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçme yönünde trafiğin yoğun olduğu anlaşılıyor şu saat itibariyle. Ama onun dışında bir olağanüstülük söz konusu değil. Sabah gazetesinin birinci sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kullandığı maskeli balo artık sona erdi sözleri dikkat çekiyor. Erdoğan Avrupa faşizmine sert tepki gösterdi deniliyor. Utanmasalar gaz odalarını, toplama kamplarını tekrar gündeme getirecekler demiş. Öyle ki diplomasiyi bile kenara bıraktılar demiş Cumhurbaşkanı. Niyetlerini gizlemeye gerek durmuyorlar. Bize aba altından sopa göstermeye kalkanlara diyorum ki o günler artık geride kaldı. Bu milleti kimse dize getiremez demiş Cumhurbaşkanı. Fatma Betül Sayan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, geçen hafta, daha doğrusu önceki hafta sonu Rotterdam'da yaşadıklarını Sabah gazetesine verdiği bir özel söyleşide aktarmış. İsa Tatlıcan konuşmuş. Demiş ki Bakan Kaya, mermiyi namluya sürüşlerini duyduk o anda. O gece 15 Temmuz'u tekrar yaşadık. Aracımıza, üzerimize silah doğrulttular demiş. Orada milletimize yakışır şekilde durmamız gerekirdi. Cumhurbaşkanımız dön deyince ayrıldım. Yoksa herhangi bir baskı beni oradan çıkaramazdı demiş. Bir özel mülakatta yine Sabah gazetesinin birinci sayfasında Devlet Bahçeli ile yapılmış. Ankara temsilcisi Sabah'ın Şebnem Bursalı konuşmuş Bahçeli ile. Evetler Türk düşmanlarına tokat olacak demiş Sayın Bahçeli. Hemen Milliyet gazetesine geçiyoruz. Milliyet ithal suçlu 4000'i geçti diyor. Arif Balkan imzalı özel haberinde manşetten verilen haberde. Milliyet gazetesinin haberine göre Türkiye'de hemen her ülkeden yabancı uyruklu suçlu bulunuyor. Aralarında adam kaçıran Afganlar, Guatemalalı hırsızlar bile var. Guatemala'dan İstanbul'a gelip ya da Türkiye'ye gelip hırsızlık yapana yani yaratıcı girişimcilik ödülü filan verilmeli. Yılın yaratıcı girişimcisi, yabancı girişimci Guatemala'dan geldi, İstanbul'da servetine servet kattı. Ne yaparak? Hırsızlık yaparak. Devam ediyoruz habere. Hırsızlık Guatemala, Filipinler, Kolombiya, Venezuela, Dominik gibi okyanus aşırı ülkelerden gelenler arasında yaygın. Yani Türkiye'de çok yaygın bir şey değildir hırsızlık. Yani hiç hırsıza ben hayatım boyunca rastlamadım, duymadım, görmedim de ne gazetelerde ne haberlerde. Hırsızlık diye bir şeyden biz haberdar değilken bak adamlar Guatemala'dan hırsızlık diye bir suç getirmişler buraya. Filipinler'den, Kolombiya'dan, Venezuela'dan ve Dominik gibi okyanus aşırı ülkelerden hırsızlık adında Türkiye'de bugüne kadar hiç bilinmeyen, duyulmayan bir suçu buralara getirmişler. Vay namussuzlar. Soygun ile cinayette Gürcü ve Ruslar öne çıkıyormuş. Tırnakçılık olarak bilinen dolandırıcılıktan yakalananların çoğu İranlı, sahte döviz işinde ise Afrikalılar fazla. Kaçırılma olaylarının ardından istenen fidye ise Pakistanlılar arasında yaygınmış. Güzel başlık ama ithal suçlu. İthal suçlu 4000'i geçti. Her şeyin ithalatını yaptık. Suçlunun da ithalatını yaptık ama ben en çok bu Guatemala'lı hırsıza takıldım ya. Guatemala'dan gel burada hırsızlıkla hayatını kazan. Düşünsene gidiyorsun buradan Burkina Faso'ya ya da Trinidad ve Tobago'ya ithal Türk hırsız. Cumhurbaşkanının maskeli balo sona erdi haberi, daha doğrusu sözleri Milliyet'te de birinci sayfa haberlerinden biri. Yine Başbakan Binali Yıldırım'ın da hizmet makamla olmaz şeklinde Erzincan'da yaptığı açıklama. Yani daha önce öteki gazetelerden birinde daha vardı, Habertürk'te vardı sanıyorum. Erzincanlılara, yani kendi memleketinde hemşehrilerine demiş ki, yani diyorsunuz ki ya gittim başbakan oldum buradan çıktım, niye bırakıyorsun başbakanlığı, hizmet öyle makamla filan olmaz. Ben demiş başka şeyler de yapar, yine memleketime hizmet ederim. Çareyi Türkiye'de buldu. Kim bulmuş? Libyalı Meryem Elmgaleş, 51 yaşında. 7 yıl önce yakalandığı Parkinson'la mücadele için çalmadı kapı, bırakmamış. Mısır, Tunus, Almanya, Fransa ve Malta'da doktorlar çare olamayınca Türkiye'ye gelmiş. Bu hanımefendi beyin pili ameliyatı olmuş. 3 ay gibi bir sürede eski sağlıklı günlerine kavuşmuş. Milliyet gazetesi de bunu birinci sayfa haberi yapmış. Vatan gazetesine bakalım, saatlerimiz 7.39'u gösterirken yardım eli başlığını kullanmış Vatan gazetesi. Bir küçük çocuk, minik Zehra, bir protez elle poz vermiş, sağ eli. Protez bu yavrunun, anlaşılan bir kazada kaybetmiş. 700'den fazla gönüllüden oluşan robot el platformu çeşitli sebeplerle ellerini kaybeden çocuklara ücretsiz robot el hazırlıyormuş. 25 çocuk yeniden güldü. Sırada yüzlercesi var deniliyor. Bir başka çocuğun daha böyle robot elle fotoğrafı var. O çocukların suratındaki gülümsemeleri bir görseniz, o çocukların suratındaki mutluluğu bir görseniz. Yani dünyaya bedel yardım eli başlığıyla Vatan Gazetesi çok güzel bir haberi başlığa çıkarmış. Hep siyasilerin demeçleri manşet olacak değil ya. Böylesine güzel haberlerde mutluluk haberleri. Bakın yani o fotoğrafın hakkını da vermişler. Çocuk böyle suratında dünya güzeli minik Zehra'nın o gülümsemesi, o protez eliyle sağlam elini yan yana getirmiş, böyle kalp işareti yapıyor parmaklarıyla. İnsanın içini açan, mutluluktan sabah sabah yüreğini serinleten bir haber. Ellerine sağlık o robot eli yapanların ve bu haberi de bu şekilde manşete çıkaranları. Vatan Gazetesi'nde 4 canlı bomba 22 araçtan söz ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede en güçlü dönemi yaşadığını söylemiş. 6 aylık bilançoyu açıklamış. Değişik sayılar vermiş, istatistikler vermiş ama bu haberin hemen altında da Lice'de yüzbaşı şehit haberini görüyoruz. Dün iki askerimizin, yani yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın ve uzman onbaşı Zinnur Ezim'in şehit oldukları haberi de hemen bunun altında yer almış. Şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz. Ailelerine, annelerine, babalarına, kardeşlerine, eşlerine, yakınlarına sabır diliyoruz. 7.41'i gösteriyor saatler. Bir Gün gazetesinin birinci sayfasındayız. AKP'de kariyerin yolu FETÖ'den geçerdi demiş. Kim demiş? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından ve ilk Dışişleri Bakanı Sayın Yaşar Yakış söylüyor bunu. Diyor ki, Gülen cemaatine yakın olmak AKP'de siyasi kariyer yapmanın en etkili yollarından biriydi. Şu anda partinin üst kademelerinde bulunanların vaktiyle Gülen hakkında nasıl övgüler yaptıkları biliniyor. Beni Today Zaman'a davet edenler Cumhurbaşkanımızın yakındakilerdi demiş. Meltem Yılmaz'ın imzasını taşıyan söyleşide Yaşar Yakış. Rahatladım demiş partiden ihraç edildikten sonra. Bu şekilde düşünen insanlarla aynı karede görünmek beni rahatsız eder demiş. FETÖ'nün AKP içindeki uzantılarına dokunulmamasını da şu sözlerle eleştirmiş. Gülen hareketine yakın olmak AK Parti'de siyasi kariyer yapmanın en etkili yollarından biriydi. Bir Günde birinci sayfada Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları var. O beyefendi kral gibi yaşıyor tepede demiş. Son 2,5 yıldır fiili başkanlık sisteminin yürütüldüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, ülkenin durumu daha mı iyi? Yurttaşlar yoksulluk içindeyken o beyefendi servetine servet katıyor diye bir beyefendiden söz etmiş, ismini vermemiş. Yurt Gazetesi'nin manşetinde başkanlık zararı deniliyor. Başkanlık tartışmalarının Türkiye'ye faturası ağır oldu. Ülkenin ihtiyat akçesi olan Merkez Bankası rezervleri Ekim 2016'dan bu yana devam eden tartışmaların yarattığı belirsizlikte 10 milyar dolar eridi diyor haberde. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın hazırladığı bir rapordan söz ediyor Yurt Gazetesi'nin manşeti. Merkez Bankası'nın kasasında iddia edildiği gibi 120 milyar dolar değil, altın dahil toplam 110 milyar dolar bulunduğu belirtildi. Tabii Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar bulunduğu önemli değil ya da ne kadar bulunduğu bizim için bir şey ifade etmeyebilir. Ama Faik Öztrak'ın iddiası şu: 10 milyar dolar erimiş Merkez Bankası'nın kasasından. Bu da Faik Öztrak tarafından bu referandum olayının gündeme getirilmesine, yani rejim değişikliği olarak adlandırdıkları bu tasarının gündeme getirilmesine bağlanıyor. Takvim Gazetesi'ne bakalım. Takvim Gazetesi yine böyle kelime oyunlarıyla, kelimeleri bölerek, ederek, birbirine eğip bükerek enteresan bir başlık atmış. Kahl olası FETÖ'cüler demiş. Bu Kahl birinin adı herhalde. Evet, Bruno Kahl, Alman gizli servisi BND'nin başkanı. FETÖ çetesine CIA'den sonra Almanya'da arka çıktı. Gizli servis BND'nin başkanı Bruno Kahl, K-A-H-L diye yazılıyor ismi. Kahl, onlar masum açıklamasını yapmış. Ankara'yı da uyarmış, darbeyi sen mi yaptın diye. İşte bu beyefendinin, yani Kahl beyefendinin isminden yola çıkarak da Kahl olası FETÖ'cüler başlığını atmış Takvim Gazetesi. Yani oturup herhalde 7 gün düşündüler. Geçen pazartesi sabahından beri oturup bu başlığı nasıl atsak, Kahl olası FETÖ'cüler diye düşünmüşler ve atmışlar. Evet, Kahl olsun FETÖ'cüler. Aynı zamanda Kahl olsun böyle ucuz manşetlerle uğraşan ve çok büyük iş yaptıklarını zannedenler diyelim. Posta Gazetesi'ne geçelim. Posta Gazetesi eğitim öldü diyor. Kocaman bir fotoğraf kullanmışlar. İşte tam benim istediğim şey. Böyle al, güzel bir fotoğrafın varsa birinci sayfada tadını çıkar o fotoğrafın. Yay şöyle 9 sütuna, güzel, geniş, 20 santim yükseklikte kullan. Fotoğrafta enteresan bir görüntü var. Ne bu görüntü? askerler ya da polisleri simgeleyen küçücük öğrenciler, ikinci sınıf öğrencileri, 7-8 yaşlarında çocuklar asker kıyafetiyle selam duruyorlar. Bir sahnede bir müsamere, bir gösteri bu, tiyatro gösterisi ya da ilkokul müsameresi diyelim. Sahnede iki de tabut var. Üzerinde bayrak olan tabutlar var. Ve böyle işte folklorik kıyafetli kız öğrenciler de bu tabutların gözün üzerine eğilmişler, ağlıyorlar. İşte acılı şehit analarını simgeleyen ilkokul çocukları temsili, savaştırıldı, şehit edildi. Tabutlarının üzerine fotoğrafları konuluyor. Evet, şehit oldu diye de işte böyle temsili iki tane şehit fotoğrafı da, yine küçük öğrencilerin fotoğrafları bunlar. Yani o kadar yaratıcı olduğunu zannetmiş bu müsamereyi hazırlayanlar, ama olmamış işte. Bu küçük çocukları savaşla, ölümle, tabutla, şehitle, gözyaşıyla, acılarla, böyle şehit fotoğraflarıyla filan bir müsamerede kullanmak neyin kafasıdır arkadaşlar? Gerçekten Posta Gazetesi bu utanç verici fotoğrafın üzerine çok güzel bir başlık atmış. Eğitim öldü. Yani yaratıcılığınız batsın. Müsamere yazarı kimse bunlar. Çocuklara oyuncak silah bile almayız diyormuş aileler. Gerçekten öğretmenler böyle bir kepazeliğe nasıl izin vermişler de nasıl böyle bir maskaralığı sergilemişler. Dahası küçücük çocuklar işte bunlar, ikinci sınıf öğrencisi. Çanakkale Savaşı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Bağcılar'daki Vali Cahit Bayar İlkokulu'nda böylesine bir maskaralığa imza atmışlar. Yazık bu çocuklara, böyle şeylere. Yani tamam, vatan, millet, bilmem işte kahramanlık, bunları tema alan bir takım müsamereler, gösteriler yapılır da, ya şehit cenazesi, tabut, bilmem işte ağlayan, acılı anaları simgeleyen 7 yaşında kız çocukları, ne gerek var böyle maskaralıklara? Ya çocukların ruh haliyle oynuyorsunuz. Böyle travmatik şeylere imza atmanın ne alemi var? Ama tabii şimdi o öğretmen, bu müsamereyi yapan, ön ayak olan öğretmen nasıl gurur duyuyordur. Ya bizim çocuklar ne güzel oynadılar acılı anayı. Ya o çocuk da tabutun içinde ne güzel gözüküyordu. Şehit ya, yapmayın Allah aşkına. Yani insan okurken yüreği kabarıyor. Akşam gazetesine bakalım. Saatler 7.47'yi gösteriyor. Maskeli balo bitti. Cumhurbaşkanının sözleri akşamın birinci sayfasında en hakim haber. Hemen onun yanında Merkel'e Türkiye dersi başlığıyla Trump-Merkel zirvesi aktarılmış. Ankara'yı şikayete kalkışmış Merkel ama cevabı Trump vermiş akşamın haberine göre. Türkiye Suriyeli mülteciler üzerinden bizi tehdit ediyor diyen Merkel, ABD Başkanı Trump'ın tepkisi karşısında şoke oldu. Gerçekten de bu Trump Merkel zirvesinde Merkel'ın Trump'ın karşısında böyle işte eveleyip gevelemesi ya da biraz şaşkın ifadelerle durması filan bir kısım basının çok hoşuna gitmiş. Yani hani Trump'tan intikam, özür diliyorum, Merkel'dan intikam alacağız ya, Trump nasıl rezil etti, bak karşısında nasıl sus pus duruyordu. Hatta bir fotoğraf vardı, o böyle televizyon görüntüleri de var. Merkel işte el sıkışalım mı diyor gazetecilerin önünde. Trump da duymazdan geliyor, el sıkışmaktan kaçınıyor filan. Ha yaşasın Merkel, nasıl madar oldu filan gibilerden böyle sevindirik oluyorlar. Yani biz haddini bildiremedik ama bak dünyanın en büyük liderlerinden Trump haddini bildirdi. Oh olsun Merkel'e diye birinci sayfalardan biz de bunun tadını çıkartıyoruz. Bize neyse. Evrensel Gazetesi krizi onlar çıkarıyor, faturayı halk ödüyor şeklinde neredeyse Sözcü Gazetesi'nde örtüşen bir manşet atmış. Hükümet her gerilimi insanlık adına, ulusal gurur adına, eziklikten kurtulmak adına hep birlikte dik duracağız diye açıklasa da her gerilimin faturası emekçi halka çıkıyor demiş Evrensel Gazetesi. Ve AB ülkeleriyle yaşanan her gerilim en basitinden döviz kurlarını etkiliyor. Yüksek kurum bedelini borçlu şirketlerde işten atılma ya da ucuz işçilik olarak ödeyenler çok açık ki işçiler oluyor. Yüksek kur enflasyonu artırıyor, işsizliğin ve yoksulluğun pençesindekilerin yüküne bir de hayat pahalılığını bindiriyor demiş. Sözcü Gazetesi bu referandumun maliyeti olarak bunu sormuştu. Ama işte son siyasi gelişmelerin ya da çıkarılan buna bağlı çıkan krizlerinde faturasını halkın ödediğine dikkat çekmiş. Yeni Şafak'ta Cumhurbaşkanı'nın maskeli balo bitti sözlerini manşet yapmış. Maşaları yapamadı, kendileri sahaya indi şeklindeki sözlerini de üst başlık yapmış. Ve Başbakan'ın da kapıları siz açacaksınız şeklindeki sözleri yine Yeni Şafak'ın birinci sayfasında. Yeni Şafak'tan güçlü Türkiye'ye evet şeklinde bir ilave de yapmışlar. Türkiye yükselir, Avrupa panikler diye Cumhurbaşkanı'nın sözlerine de yer vermişler. Mağdur üretme çetesi Yeni Şafak'ta sürmanşetteki başlık. Hayır için çalışıyorlar diyor. Kimler çalışıyormuş hayır için? 15 Temmuz'da Türkiye'yi hedef alan FETÖ'cü cuntacıların uzantıları, 16 Nisan referandumu öncesi iş başında görev yaptıkları kurum ve belediyelerde vatandaşın hayatını zorlaştıran çete, eziyete dönüşen uygulamalarıyla mağduriyetler yaratarak hayıra oy topluyorlar diye bir iddiada bulunmuş Yeni Şafak. Yeni Çağ gazetesi ahiret istismarı diyor. Evet için her yol mübah üst başlığıyla sandıktan başkanlık sistemi çıkarmak için her yöntemi deneyen AKP iktidarı hayır oyu vereceklere fiziki engellemeleri yanı sıra şimdi de manevi baskı başlattı diyor. İki örnek vermiş Şevki Yılmaz AKP'li. 16 Nisan'dan nasıl zaferle çıkılacağı bir hadisle belirlendi demiş. Maşallah, hadiste de belirtiyorlarmış 16 Nisan'dan nasıl çıkılacağını. Burhan Kuzu Hoca da, Profesör Burhan Kuzu da, gelecek nesil hayır oyu vereni mezarda yatırmaz demiş. Ona da bir maşallah, çifte maşallah Sayın Yılmaz ve Sayın Kuzu'ya. Star gazetesi manşetinde hilal korkusundan söz ediyor. Yaşlı kıtadaki Haçlı zulmünün nedeni bir Avrupa haritası vermişler. Avrupa haritasında Türklerin nerelerde çok olduğu ya da çoğaldığı işaretlenmiş. İşte Avusturya var burada, Almanya var, Hollanda var, efendim Danimarka var. Buralarda hilal artıyormuş, hilal büyüyormuş. Yani Müslümanların nüfusunun ya da Türklerin ve Müslümanların nüfusunun arttığından söz ediyor. Nüfus raporlarına değiniyor. O nüfus, oradaki nüfuslarla ilgili projeksiyonlara yer veriliyor ve yaşlı kıtada Avrupa'da hilal korkusundan söz ediyor Star gazetesi manşetinde. Yeni Akit gazetesi Kemal kıyak için 18'i bile beklememiş. Kemal Yeni Akit'in babasının oğlu mu? Bakıyoruz, yok. Babasının oğlu Kemal değil. Cumhuriyet Halk Partisi liderinden söz ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Kemal kıyak için 18'i bile beklememiş. 18 yaşında milletvekili seçilmeyi torpil olarak nitelendiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocukları ve torununa kıyak yapmak için 18 yaşını doldurmalarını bile beklememiş deniliyor. Aile mensuplarının fotoğrafları yayınlanmış. Teker teker Aslı Hanım, Zeynep Hanım, Kerem Bey, Duru, Kemal Kılıçdaroğlu'nun torununun bile fotoğrafını basmışlar buraya. 10 aylıkken sigortalı yapıldı diye. Yani bari toruna indirmeyin bu siyasi tartışmayı. Ayıp. Hani oğlunun çocuklarını filan anladık da, ya torununun fotoğrafını basıp da burada siyasete alet etmenin bir alemi yok. Biraz ahlak, biraz etik, biraz utanma arkadaşlar. Yapmayın bunu. Arkadaşlar dedim de lafın gelişi, yani ben bunlarla nereden arkadaş olacağım da, hani belki meslektaş tırnak içinde olabiliriz. Aydınlık gazetesi FETÖ tarikatların içinde gizleniyor demiş. FETÖ tarikatların içinde gizleniyor demiş manşetinde. Darbe girişiminin hemen ardından kamudan temizlenmesine başlanan FETÖ diğer tarikatlara sızarak kalan kadrolarını ve mevzileri korumaya çalışıyor denmiş. Başkanlık 10 milyar doları eritti diye Aydınlık gazetesi de o Faik Öztürk'ün, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ milletvekili Öztürk'ün önemli hesaplamalarına yer vermiş. Referandum döneminde nasıl Merkez Bankası rezervlerinin eridiğine ilişkin. Karar gazetesi sürmanşetten rock'n'roll babasını kaybetti diyerek Chuck Berry'nin 90 yaşında yaşamını yitirdiği müziğin efsane isimlerinden Chuck Berry'nin ölümüne yer vermiş. Karar'ın manşetinde Rus buğdayından makarna olmaz şeklinde bir haber var. Neymiş bakalım? İlişkilerin normalleşmesi için Türkiye'nin bütün iyi niyetli adımlarına karşın ambargoları gevşetmeyen Rusya'ya tepki özel sektörden geldi. Ekonomi Bakanı Zeybekçi gıda sanayicilerinin Rusya'dan tarım ürünü almak istemediğini açıklamış. İnşallah bu mesaj hızlı şekilde anlaşılır demiş. Hem ticaretin, ikili ilişkilerin gelişmesini isteyeceksin, hem de Rusya'ya gösterilen tepkilerden söz edeceksin. Ambargo devam ediyor diye husumet yaratacaksın. Tabii ben de anlayamadım tam, biraz karmaşık bir mesaj olmuş ama bu da Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında yer almış. Saatler 7.55'i gösteriyor. Trafiğe de hızla bakalım. Epeydir bakmadık. %46'ya ulaşmış trafik yoğunluğu. İstanbul'da malum olağan noktalarda yoğunluk var. Ana yollar yavaş yavaş sıkışık trafiğe sahne olmaya başladı. Her iki köprüye erişimde de yine yoğunluk olduğunu söyleyelim. Özellikle D100 ve 1. köprüye daha fazla talep olduğu anlaşılıyor bu saatlerde. Ters yönde ise trafiğin biraz daha rahat olduğunu söyleyelim. 7.56'yı gösterirken saatler, RSFM'de gazeteleri okumayı sürdürüyoruz. Güneş gazetesi, maskeli balo sona erdi. Adeta böyle bir mühür, lastik mühür şeklinde bir sürü gazete, neredeyse 10 tane okudum şu ana kadar. Cumhurbaşkanı'nın aynı lafını başlığa, manşete aktarmışlar. Biraz daha farklı bir yönünden bakmayı deneseydiniz ama o laf hoşlarına gitmiş herhalde. Maskeli balo sona erdi lafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneş'in de manşetinde. PYD'ye helikopter bile verdiler diye Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye topraklarında işte PYD'ye yaptığı askeri yardımlar da Güneş'in manşetinde aktarılıyor. Orta Doğu gazetesi Türkiye'de diktatör olmaz başlığını kullanmış Bahçeli'nin ağzından. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Elazığ mitingi dönüşü gazetecilere önemli açıklamalar yaptı deniliyor. İşte bir grup gazeteci masanın etrafında Devlet Bahçeli ile sohbet sırasında MHP gibi 48 yıllık geleneği göreneği olan bir partinin genel başkanının Cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi bir sıfatla görev üstlenmesi yakışık almaz. MHP'yi kimse bir yere yamalamaya kalkışmasın demiş Bahçeli. Bahçeli daha önce de başkanlık sistemine karşı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan yapılmaması için uğraşacağını söylemişti. Bugün de ben başkan yardımcısı olmam diyor. Göreceğiz bakalım. Diriliş postası manşette köpek kiralayıcıları sahaya indi başlığını kullanmış. Kimmiş bu köpek kiralayıcıları? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın laflarını aktarmış Diriliş Postası. Türkiye'yi parçalamak için görevlendirilen FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKPC gibi köpekler millet karşısında hezimete uğrayınca faşist Avrupa'nın sahaya indiğini, topyekün harekete geçtiğini söyledi. Erdoğan yapılanların karşılıksız kalmayacağını vurguladı demiş Diriliş Postası da bu sözleri köpek kiralayıcıları sahaya indi şeklinde yansıtmış. Dünya Gazetesi'nin manşetinde istihdam teşvikinde suistimal uyarısı başlığı dikkat çekiyor. İstihdam seferberliği sigortasız çalışan sayısını aşağı çekiyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde teşvikten yararlanmak için önce çıkış sonra giriş şeklinde suistimaller var demiş. Gerçekten de tam Türk işi bu uygulama. Yani hatırlayacaksınız bu başlığın kökenine Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan çağrıda bulunmuştu iş dünyasına. Yani yaklaşık 1 milyon işveren hepiniz birer kişi istihdam etseniz ne olur işte 1 milyon kişiye istihdam yaratılmış olur şeklinde bir çağrı yapılmıştı. Ondan sonra tek tük bazı yerlerden işte bu çağrı karşılık buldu. İşverenler işe alma kampanyası başlattı şeklinde haberler gelmişti. Meğersem bazı işverenler de böyle şeyler yapıyorlarmış. İşe alıyorlarmış istatistiği yükseltmek için, ondan sonra da işten çıkartıyorlarmış. Yani buradan al arka kapıdan çıkar ne oldu? İstihdam yarattı oldu adı, ama işten çıkarılanları da tabii istatistiğe dahil etmiyorlar ya da beyan etmiyorlar herhalde. Belki de sigortasız gösteriyorlar, neyse son derece tırnak içinde ahlaklı davranışlar. Ve gelelim iki spor gazetesinin manşetlerine. Foto maç, bu kale yıkılmaz demiş Beşiktaş Kalesi'nden söz ediyor. Tos için kahramanca o kaleyi savunduğu bir an var. Beşiktaş'ın dün ikinci devrede neredeyse tek kale oynayan Antalyaspor karşısında yaptığı o vatan savunması, Çanakkale geçirmez savunması ve onun karşılığında da skoru yani 0-0'ı kurtarması ve bir puanı da kurtarması haberi bu şekilde verilmiş. Hemen hatırlatalım foto maçın birinci sayfasından. Bu hafta Cuma günü milli maç var. Türkiye-Finlandiya Avrupa eleme maçı var. O nedenle liglere bir hafta milli maç arası veriliyor. Ve Fanatik'te bas topa demiş Şenol Güneş, sağ kenarına gelen maç sırasında topa basarken bir fotoğrafı var. Kartal tüm takipçilerinin takıldığı haftada gaza basabilirdi ama tam tersini seçti denilerek Beşiktaş'ın yerinde saydığını, daha doğrusu bir puan alabildiğini ama yine de işte o puanı kurtararak ligin tepesinde kalmayı becerdiğini söylüyor. Saatlerimiz tam 8'i gösteriyor. Burası RSF. Evet, şimdi bak kardeşim, bu gazetenin birinci sayfasını hazırlayan editör arkadaşıma sesleniyorum burada. Şimdi bakıyorum, olmamış, öldürmüşüm fotoğrafı. Bu kadar harika, hatta belki ödüllük fotoğrafı neredeyse posta pulu kadar kullanmışsın minnacık. Yay kardeşim şunu 7-8 sütuna, hak ettiği değeri ver şu fotoğrafa. Böyle bıdık bıdık minik minik 88 tane fotoğrafı koyacağına bak, çek şunu 8 sütuna. Korkma, göster malı, ver değerini. Olmamış yani, otur, 0.
Zafer Arapkirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyru Sabah'ta. Zafer Arapkirli ile Seyru Sabah devam ediyor.
Tekrar merhabalar. Saatlerimiz 8'i 4 dakika geçiyor. Adeta saunaya dönmüş olan stüdyomuzun klimasını ayarlayarak beni tekrar hayata döndüren Onur'a teşekkürlerimle tekrardan sizlere merhaba diyoruz. Oh, dünya varmış Onur, sağ olasın. Yani kaza çıkardık, gömleği çıkartacaktım neredeyse ama yardıma Onur yetişti, sağ olsun. RSFM'in yayınına devam ediyoruz. İstanbul ve Bursa'da 106.4, İzmit'te 93.4 frekansından bizi dinliyorsunuz. Ayrıca FM frekansından, yani radyo başından uzakta olanların da telefon ve tabletlerine indirecekleri ya da indirmiş bulunacakları olabilecekleri uygulamalarla, mobil uygulamalarla bizleri dinliyor olabileceklerini de hatırlatalım. Bilgisayarınızın başına geldiyseniz, yani ofiste ya da evde bilgisayara erişiminiz varsa, yine masa üstüne indirdiğiniz tr.sputniknews.com adresinden de canlı yayın düğmesine tıklayıp bizleri dinleyebilirsiniz. İstanbul'un trafiğine bakıyoruz. %46 oranında bir yoğunluk var. Ana güzergahlarda pazartesi ve tabii sabah olması hasebiyle trafiğin oldukça yoğun olduğu dikkat çekiyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde her iki köprüde de yine yoğunluk var köprü yönünde. Köprüyü geçtikten sonra batı yönünde trafiğin serbest olduğunu söyleyelim. Köprülerden söz açılmışken, ilerleyen dakikalarda bu köprülerden geçiş maliyetiyle ilgili, özellikle de yeni yapılan köprülerden geçiş maliyetiyle ilgili son derece enteresan bilgileri aktaracak bir özel canlı bağlantımız olacak. Onu da hatırlatalım. Saatlerimiz 8'e 6 dakika geçiyor RSFM'de. Bu sefer de artık gazetelerin köşe yazarlarını okumaya başlayabiliriz.
Köşe yazarları.
Hürriyet gazetesinin yazarlarıyla başlayalım. Ahmet Hakan kardeşimizin köşesine bakıyoruz. E hani nerede ey Barzani, kendine gel haykırışı, diyor Ahmet Hakan. Hafta sonunda sosyal medyada da bazı gazetelerde de yer alan bir haber vardı. Malum Kuzey Irak'ta Kürdistan özel yönetimi ya da bölgesel yönetimi, özel yönetimi demeyelim de bölgesel yönetiminin televizyonunda hava durumu okunurken bir harita görülüyor. O haritada Kürdistan adı altında bir bölge işaretlenmiş. Yani sarı renklerle şöyle genişçe bir Kürdistan bölgesinden söz ediliyor. Maşallah içinde Erzurum var, Sivas var, Dersim var, Diyarbakır var, Varoğlu var. Yani oralarda Kürdistan diye bir bölge olarak gösteriliyor. Yani bir sınırları da var oranın. Yani coğrafi bölge olarak öyle dile getirilmiş. Tabii bu Türkiye'de bir hassasiyet yarattı. Ne demek yani bizim topraklarımızı sen Kürdistan niye nasıl gösterirsin şeklinde bir hassasiyet yarattı. Ahmet Hakan da diyor ki hani çok hassas olanlar vardı ya diyor o şeye Barzani'ye. Sen kimsin işte Kürdistan diye bizim buralarda gözün mü var filan diye o hassasiyeti gösterenler isim vermemiş ama benim aklıma geliyor kimler olabileceği. Onlara sesleniyor diyor ki hadi nerede ey Barzani kendine gel haykırışları. Şöyle yazmış Ahmet Hakan. Bak iyi bak Barzani'nin televizyonunda Türkiye nasıl da bölünüp parçalanmış. Bizim bazı vilayetler nasıl da Kürdistan'a dahil edilmiş. Diyarbakır nasıl da Ahmet olmuş. Şunu evet'e yakın duran bir Barzani değil de hayır'a yakın duran başka birileri yapsaydı şimdiye çoktan en az 18 kahraman bakanımız avazı çıktığı kadar haykırıp bu rezalete imza atanlara haddini bildirirdi. Ama yapan Barzani olunca bırakın bakanı, milletvekilini, Dinar belediye bandosuna bile ver mehteri ver yapan çıkmıyor, çıkamıyor. Ne iş biraderler? Ne iş diye sormuş Ahmet Hakan bu böyle kıraathane ağzıyla. Ne iş biraderler, ne iş filan gibi ben böyle seslendirmiş olayım. Bak Ahmet Hakan kıyamı unutma. Senin yazılarını böyle teatral seslendirmelerle okuyoruz. Torpil geçiyoruz. Evet haklı bir soru sormuş Ahmet Hakan. Yani şimdi mesela kalkıp PKK'nın televizyonu ya da işte şeyle sözde televizyonu demek lazım herhalde. PKK'nın televizyonu olsa mesela onlar bir yayında oraları böyle işte Ahmet, Dersim bilmem işte böyle Kürtçe isimlerle gösterip de o bölgeleri Kürdistan diye bir harita olarak gösterse hava durumu diye de böyle bir pano koysalar ve bugünlerde yani işte aynı Barzani'nin televizyonunu yayınladığı günlerde de onlar koysalar böyle ekrana. Ne diyeceklerdi? İşte bakın bölücü PKK hayır oyu istiyor bunlar da. Dolayısıyla işte Türkiye'yi de bölmeye çalışıyorlar deyip emin olun az önce hani böyle lastik plastik mühür gibi aynı manşetlerle çıkan gazeteler vardı ya tek bir kalemden tek bir yazı işlerinden çıkmış gibi onların hepsinin manşetinde aynı başlıkta yer alacaktı bu. Ey Barzani kendine gel sen kimsin aşiret lideri filan diye böyle şeyler yapacaklardı. Ahmet Hakan haklı bir şekilde demiş ki hadi çıkın şimdi buna söz söyleyin niye söylemiyorsunuz çünkü evet oyu çağrısında bulunuyor. Doğru bir yerden vurmuş. Eline sağlık diyoruz Ahmet Hakan'ın. Çanakkale'yi evete alet etmek neden ayıptır diye de sormuş bir başka yazısında. Şunları söylüyor. Şimdi 16 Nisan'da evet çıkmaması için saldırı yürütüyorlar. Bu yapılan ayıptır. Ayıptır çünkü Çanakkale'de evetçilerin de hayırcıların da dedeleri şehit olmuştur. Ayıptır çünkü evet seçeneği de hayır seçeneği de bizi yönetenler tarafından önümüze koyulmuştur. Ayıptır çünkü milletin demokratik tercihini töhmet altında bırakmak tam da Çanakkale'deki düşmanın yapacağı bir şeydir. Ayıptır çünkü Çanakkale bu milletin en büyük birlik ve beraberlik dayanağıdır. Üç kuruşluk politik çıkarlara alet edilemez demiş. Hafta sonunda sosyal medyada görmüş olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bir delikanlı TRT'de muhabir olarak çalışıyormuş bu arkadaş. Evlenme teklif ediyor kız arkadaşına. Olur buraya kadar normal. Kız arkadaşı da kendisi de mutaassıp kişiler olduğu anlaşılıyor. Bunda da bir sıkıntı yok çünkü herkes aynı tip kıyafeti giyecek değil. Kız arkadaşının da başı örtülü kendisi de anlaşılan mümin bir arkadaşımız. Bu iki arkadaş evlenme teklifini nerede yapmışlar? Daha doğrusu bu olay nerede gerçekleşmiş? Kabe-i Muazzama'da. Geri planda Kabe-i Muazzama var ve bu TRT'de muhabir olarak çalışan arkadaş evlenme teklif ediyor. Yere diz çökmüş, elinde de o işte malum sahne yüzük kutusu benimle evlenir misin diyor. Hanımefendi, hanım kız da çok mesut, mutlu, bahtiyar, işte gülüşmeler, mutluluklar güzel ama yani Kabe-i Muazzama geri planında onun dekor olarak kullanılıp bir de bunu videoya çekmişler, sosyal medyada da paylaşmışlar. Ahmet Hakan oturmuş bunu da yazmış. Demiş ki söyleyeceğim şudur. Kabe'nin vakarına pek yakışmayan sululuklar içermeseydi, Kabe'yi izdivaç programı stüdyosuna çeviren bir atmosfer oluşturmasaydı, alkışlar, ıslıklar filan alıp başını gitmeseydi bu evlenme teklifini sempatik bulabilirdim. Eline sağlık Ahmet Hakan. Evet ben de bulabilirdim ama yani olmamış. Bu abukluğu, bu saygısızlığı başka birisi yapsaydı, yani başka bir cenahtan birileri yapsaydı, Allah muhafaza üzerine nasıl giderlerdi? Topla, tüfekle, siz kafirler Kabe'yi nasıl malzeme haline getirirsiniz? Utanmıyor musunuz? İslam'ın en kutsal mekanını böylesine cıvıklıklarla kirletmeye diye üzerine gelinirdi ki haklı olunurdu. Şimdi TRT muhabiri bir arkadaş işte mutasip de olduğu anlaşılan bir hanım kıza orada evlenme teklif edip ya belki hani kuytuda köşede bunu yaparsınız da öyle bir şeyiniz vardır. Ya ben sana Kabe'nin önünde ya da orada o mekanda evlenme teklif edeceğim diye aralarında bir sözleşmişlerdir. Gider orada usulca yaparsınız. Onu da anlarım. Eş dost arasında anlatırsınız ama bunu videoya çekip sosyal medyaya koydun mu yazık. Bütün dini değerleri kendiniz aşağılamış oluyorsunuz ya da ne bileyim alet etmiş oluyorsunuz özel yaşamlarınıza. Hiç yakışık almamış çocuklar. Allah uzun ömür versin. Allah mutlu mesut bahtiyar etsin. Bir yastıkta kocatsın da olmamış yani. Bence ömür boyu utanacak bir video çekmişsiniz. Ahmet Hakan da Hürriyet'teki köşesinde haklı olarak bunu eleştirmiş. Abdülkadir Selvi'nin köşesine bakıyoruz. Evet hayıra yeni stratejiler başlığıyla yazmış Abdülkadir Selvi. Diyor ki sandığa gitmeye 27 gün kala evet ve hayır cephesinde stratejiler yeniden gözden geçiriliyor. Önce AK Parti cephesindeki tespitleri paylaşayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inmesiyle birlikte AK Parti tabanındaki kararsızların oranı azalmaya başladı. İlk etapta %9 seviyesindeki kararsızların oranının gerilediği gözleniyor. Kararsızların oranında ciddi bir gerileme sağlanamadı. Henüz kararsızlar ciddi bir oran olmayı sürdürüyor demiş. Sonra hayır cephesine gelmiş. Hayırı anlatırken tekrara düştüğü, aynı dil ve aynı üslubun bir bıkkınlık oluşturmaya başladığı, Erdoğan ve tek adamdan öteye geçmeyen söylemlerin hayırcılar tarafından yeterince satın alındığı, Kılıçdaroğlu'nun gaflarının Deniz Baykal'ın peygamberlerle ilgili benzetmelerinin eski CHP'yi hatırlattığı, hayırın statükonun devamından öte yeni bir şey vaat etmediği, hayırın heyecanını kaybetmeye başladığı, yeni bir dile, yeni bir söyleme ihtiyaç olduğu, muhalefet sezon başlangıcında erken form tutan takımlar gibi hızlı bir dalış yaptı. Asıl önemli olan bu rüzgarı 16 Nisan'a kadar sürdürebilmek demiş. Sonra da Başbakan Binali Yıldırım'ın çok çalışmamız lazım dediğini hatırlatıyor Abdülkadir Selvi ve diyor ki 10 yıl sonra Erdoğan olmayacak. O zaman ne olacak? Tek adamlık. Başka başlıklar da var. Kılıçdaroğlu'nun hayır çıkarsa bir şey değişmeyecek, hükümet yerinde kalacak, Erdoğan Cumhurbaşkanlığına devam edecek söyleminin tabanda bir rehavete yol açtığı belirtildi. AK Parti milletvekilleri başbakanlığı toplantılarında milliyetçi tabandaki dağınıklığa dikkat çekmişler ve milliyetçi tabanı toparlayacak bir politika geliştirmeliyiz demişler. Evet ve hayra yönelik yeni stratejiler arayışı içinde olunduğunu Abdülkadir Selvi böyle belirtmiş bugünkü köşe yazısında. Deniz Zeyrek de Hürriyet'in bir başka yazarı. İçeride İzmir Marşı, dışarıda Atatürk'süz afişler diyor. Çanakkale'den ve Atatürk'ün fotoğraflarından söz açılınca aklıma tarihteki bir fotoğraf sansürü olayı geldi diyor. Büyükelçi Sermet Atacanlı, Atatürk ve Çanakkale'nin Komutanları adlı kitabında aktarmıştı. 29 Ekim 1915 günü Tasvir-i Efkar gazetesinde Mustafa Kemal'in portre fotoğrafı basılmak istenir. Sansür memuru fotoğrafı çıkarır ama yazı işleri müdürü Abidin Daver sansür memurunu atlatıp fotoğrafı basar. Resmin altına da Gelibolu'daki başarısı anlatılan Mustafa Kemal için doğuştan yiğitlik ve kahramanlık harikaları ile temayüz etmiş Miralay Mustafa Kemal Beyefendi ifadesi yazılır. Enver Paşa ve istihbarat müdürü görünce küplere biner. Sansür memuru 3 gün hapsedilir. Gazete bir süre sonra bir bahaneyle 10 gün kapatılır demiş. 29 Ekim 1915 günü fotoğrafı sansürlemek isteyen Miralay, fotoğrafı sansürlenmek istenen Miralay Mustafa Kemal Beyefendi tam 8 yıl sonra 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet'le fotoğrafını kalplere kazımış zaten. Afişe ne hacet diyor. Malum Çanakkale zaferinin yıl dönümü törenleri sırasında bastırılan bir posterin, ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında olduğu bir poster bu. Orada Mustafa Kemal'in fotoğrafına yer verilmemesini bir sansür gibi görüyor Deniz Zeyrek ve ona gönderme yapmış. 1915'teki bu olaya gönderme yapmış. Gerçekten Mustafa Kemal'i çıkarırsan Çanakkale'nin bir anlamı mı kalır? Mustafa Kemal'i çıkartırsan anti-emperyalist mücadelenin bir anlamı mı kalır? Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anlamı mı kalır sorularını sormak lazım. Çanakkale'yi böyle kutlamak da hiç yakışmadı Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bunu da not alarak düşmüş olalım. Saatler 8.18'i gösteriyor. Sözcü Gazetesi'ne bakıyoruz. Sözcü Gazetesi'nin yazarlarından Necati Doğru bugün kimleri yazmış? Üç yoksul çocuk diri diri yandı. Gerçekten hafta sonunda yürek parçalayan bir haber vardı. İstanbul'da tarla başında yoksul bir ailenin oturduğu evde üç çocuk diri diri yanmıştı. Bir aile dramı. Anne işte Mardin'e gitmiş, orada tarlada çalışıyor. Baba inşaat işçisi. 16 kardeş bunlar. Büyük ablaları çalışmaya giderken sabah sobayı yakıyor, bırakıyor. Çocuklar da işte uykuda, yangın çıkmış o sırada. Hayatlarını kaybetmişler. Necati Doğru bu olaydan yola çıkarak bugünkü köşe yazısını kaleme almış. Diyor ki testide ne varsa dışına o sızıyor. Bölgeler arasındaki eşitsiz gelişme uçuruma dönüştü. Yoksulluk, işsizlik, İstanbul'da üç çocuğu diri diri yakan Şahin ailesi gibi milyonlarca fakir aileyi pençesine aldı. En zengin bölge, kişi başına yıllık gelir 23 bin TL. En yoksul bölge, kişi başına yıllık gelir 8 bin TL. En yoksul bölgenin en yoksul %10'luk grubunun aylık geliri 1934 TL, aylığı 162 TL. İstanbul'da tarla başında çocukları diri diri yanan Şahin ailesinin aylık geliri doğdukları yerde 162 liraydı. Gözü kör olsun fakirlik. Geçinemiyorlardı, İstanbul'a göçtüler diyor. Yazısında şöyle bağlamış Necati Doğru. Dış borç bul, İstanbul'a köprü yap, gıda bankacılığı kur, yoksul oyu avla, 15 yıl iktidarda kal, sonuç diri diri çocuk yakma. Yoksullar da uyanır diye bitirmiş Necati Doğru. Habertürk gazetesinde sıra. Habertürk gazetesinin yazarları neler yazmışlar, hangi konuyu nasıl yorumlamışlar? Murat Bardakçı, büyük alim Gönül Hoca'nın makaleleri Türkiye'de ilk defa toplu halde yayınlandı diyor. Profesör Doktor Gönül Tekin'den söz ediyor. Alanında dünya çapında olan, eserleri akademik dünyada birinci derecede kaynak olarak kabul edilen birkaç Türk bilim insanından biridir diyor. Gönül Hoca'nın Türkiye'deki akademik hayatı çilelerle ve hayal kırıklıklarıyla geçti diyor. Hayat Ağacı isimli kitabını konu alan bir yazı yazmış. Hayat Ağacı serisinin yayınlanan bu ilk cildinde Profesör Gönül Tekin'in eski edebiyatımız ile musiki aletlerini, yani çalgıları sözünü ettiğim efsaneler ve inançlar doğrultusunda değerlendiriliyor. Fatih Sultan Mehmet devri Türk edebiyatının az bilinen hususlarına temas ediyor. Bazı masalların mitolojik temellerini anlatıyor ve Leyla ile Mecnun hikayesinde aynı temele dayanarak yorumluyor demiş. Kitap tanıtımı içeren bu köşesinde Murat Bardakçı. Rock yıldızları yaşlanır mı sorusunu sormuş Oray Eğin. Tam da gününde sormuş, yani Lou Reed'den bahsetmiş, Roland Barthes'tan bahsetmiş ama tabii haber belki de işte o köşeyi yazdığı sırada yetişmemiş, Chuck Berry'nin ölümü yetişmemiş ama yok, rock yıldızları yaşlanır, 90 yaşına gelir ama tabii müzik sanatçısı olunca, sanatçı olunca hiçbir zaman ölmezler, bıraktıkları eserler ve isimleri yaşamaya devam eder. Müzik Habertürk gazetesinde Ömer Dinçer, hikmet sahiplerinden uluslararası ilişkiler ve diplomasi dersleri başlığıyla yazmış Ömer Dinçer bugünkü köşesini. Sevilay Yazıyor köşesinde de Binali Yıldırım'ın bilmediği sanattan söz ediliyor Habertürk gazetesinde. Bakalım Cumhuriyet gazetesinde kimler neler yazmışlar. İktidar, muktedir ve korku başlığıyla yazıyor Tayfun Atay seyir defteri köşesinde. Diyor ki iktidar muktedirden bağımsız, onun da üzerinde yükselen, onu da kuşatan bir şebeke, aslında ona tabi olanlara içkin bir enerjidir. Ve hayat bir muktedir için hakimiyeti altında olanları etkilemek, tabi olanların beklentilerine karşılık vermek yolunda durmaksızın bir çırpınıştan ibarettir. Dolayısıyla Orwell'den, George Orwell'den esinle söyleyecek olursak, bir tirana dönüştüğünüzde tahrip ettiğiniz esas kendi özgürlüğünüzdür. O yüzden biz ne kadar korkarsak korkalım, iktidarından en derin, en içten, en bitirici korkunun muktedirin kendisinde olduğunu, aslında en büyük ve aşılması en zor sorunun da bu olduğunu unutmamak lazım. Eğer durum buysa, kim bilir, korkuya cesaretle hayır dememiz belki muktedirin kendisi için bile hayırlı olacaktır demiş Tayfun Atay Cumhuriyet'te. Nuray Mert'in köşesine bakıyoruz Cumhuriyet'te. En güzel evler, en iyi arabalar, en kötü siyaset demiş. Geçmişte bu kesime haksızlık yapanlar, küçümseyenler de çok kötü bir sınav verdiler. Pek çokları 5-10 yıl önce başörtüsüyle üniversitede okuma hakkını bile çok görürken para, iktidar, muhafazakar İslamcı kesimin eline geçince çıkarlarını korumak veya çıkar edinmek için iktidar ve mensupları karşısında el pençe divan kesildiler. Pohpohlama yarışına girdiler. Bu tutumlar iktidarın kafasındaki demek ki her şey güç sahibi olmaktan ibaretmiş, gerisi boş anlayışını ve herkesin güç karşısında sindirilebileceği, satın alınabileceği fikrini pekiştirdi. Kısacası nereden baksanız vahim bir tablo ve geldiğimiz nokta ortada. Ama hala ne iktidardakiler bir ülkenin öfke ve güç ile ilelebet yönetilemeyeceğini kavrayabiliyor, ne de pek çokları güç karşısında boyun eğmenin, sinmenin, taviz vermenin sonunun gelmeyeceğini anlamış vaziyette diyor Nuray Mert Cumhuriyet gazetesinde. Orhan Bursalı da Cumhuriyet'teki köşesinde şunları yazmış. Egemenliği halk adına kullanan yöneticilerin iktidarları boyunca yaptıklarının hesabını sadece sandıkta seçimlerde verecekleri şeklindeki bir anlayışı demokrasi anlayışıyla bağdaşık görmüyor. Demokrasi bir teamüller rejimidir diyor. İnsan haklarının kamu otoritesi karşısında güçlü yargısal koruma mekanizmalarıyla donatılmadığı bir yönetim sistemi her zaman kırılgan olmaya mahkumdur. Kırılgan rejimler de toplumu her zaman kamplara ayırmak zorunda kalırlar. Sürekli birbirini tehdit olarak algılayan bir toplumda zenginlik ve barışın kalıcı olması, insan onuruna yakışır bir bireysel ve toplumsal hayat elde etmek son derece düşük bir olasılıktır. Bu satırlarda Orhan Bursalı'nın Cumhuriyet'teki bugünkü köşesinde. Saatimiz 8.25'i gösteriyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu %50'ye yaklaşmış vaziyette. Malum olağan noktalar, yani her iki köprüye gelişlerde, bir de TEM otoyolunda da işte Gazi Osman Paşa katılımından Seyrantepe yönüne doğru bir yoğunluk var. Oradan çünkü işte Sultan Gazi ayrımı var. Oradan Gazi Osman Paşa ayrımı var. Yine Ali Beyköy ayrımı ya da Taksim'e, Ok Meydanı'na ayrılan yollar var. O yolların da tabii birikmesi söz konusu. TEM'de köprü yönündeki trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. Keza D100'de de yine birinci köprü istikametinde, daha doğrusu Mecidiyeköy Zincirlikuyu istikametinde, Güneybatı Kuzeydoğu istikametinde bir yoğunluk söz konusu köprü istikametinde. Dolayısıyla oralarda da olağan sıkışıklık, hem sabah olması hem de tabii pazartesi olması hasebiyle bir yoğunluk var. Ama bunlar İstanbul için tabii olağan manzaralar diyelim. Saatler 8.27'yi gösterirken köşe yazarlarını okumaya devam edelim. Sabah gazetesi. Engin Ardıç, benimkinin son numarası diyor. Benimkinin derken kimden bahsediyor? Yazının şöyle içine baktığımızda evet, Kemal Bey'den bahsediyormuş. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan benimki diye söz ediyor Engin Ardıç. Ve diyor ki, uçmayınız Kemal Bey, Çanakkale bizim millet iradesine dayalı bir rejime kavuşturan ilk adımdır demişsiniz. Nasıl yani Kemal Bey? Af buyurun, İttihat ve Terakki diktasını mı ortadan kaldırdı? Enver istifa mı etti? Tam tersine, Çanakkale zaferi diktanın 3 yıl daha sürmesini sağladı. Enver rejimini konsolide etti. Orada yenilseydik imparatorluk 3 yıl önce dağılacaktı demiş. Enteresan bir bakış açısı. Yani Çanakkale zaferi bir kötülük yapmış Türkiye'ye. Eğer orada başarısız olsaymışız yenilecekmiş imparatorluk, daha önce dağılacakmış. 102 yıl sonra rejim değişikliğine hayır demek vatan borcumuzdur demiş. Rejim değişmiyor Kemal Bey, yönetim sistemi değişiyor demiş Engin Ardıç. Evet diyecek olanları vatan haini yapıyor Kemal Bey. Tam tersini yapanları ne zaman eleştirdin Engin Bey diye sorarlar adama. Yani Kemal Bey'in savunması bize düşmez ama yani yapmayın böyle işte, hani bir yandan hayır diyenleri vatan haini diye suçlayan, işte az önce bir gazeteden okumuştuk, kansız, terörist, gafil filan diye suçlayanlar var. Sen kalkacaksın Kemal Bey'e demediği bir lafı söyleyeceksin. Kemal Bey hiçbir zaman vatan haini demedi evet diyenlere. Tam tersine o konuda son derece hassas davranıyor. Ötekileştirmeme yönünde propaganda yürütüyor. Hatta Kemal Bey kendi partisinden de bu konuda eleştiriler alıyor ama Engin Ardıç tabii hani benimki diye söz ederek zaten Kemal Bey'e duygularını belli etmiş. Yani Kemal Bey'in dediğim gibi savunulacak savunulmaya ihtiyacı yok. Bana da düşmez Kemal Bey ama yani bir köşe yazarı da bu kadar kör bir bakış açısıyla da hedef alırsa bir siyasetçiyi, bu da olmuyor tabii, yakışmıyor. Okumuş yazmış insanlara, en azından eli kalem tutan insanlara yakışmıyor. Melih Altınok, Sabah'ın bir başka yazarı. O da Merkel'in hani Trump'la zirvesinde efendim el sıkışalım mı diye böyle elini uzatması ve havada kalması, Trump'ın da oralı olmamasından son derece mutlu, mesut, bahtiyar olmuş Melih Altınok da. O eller daha çok havada kalacak demiş. Şöyle yazmış. Peki Merkel'in ABD başkanına el sıkışmamızı istiyorlar dedikten sonra yanıt alamayınca kolejli kız edasıyla başını eğmesi nasıl bir krize işaret ediyor? Trump'ın bu olay özelindeki tavrının nedeni Almanya'nın kendisine yüksek koruma sağlayan NATO'ya karşı maddi yükümlülüklerini yerine getirmemesi. Yani pakta doğru düzgün para vermemesi. Trump'ın daha koltuğa oturmadan yaptığı konuşmalardan hatırlanacağı üzere yeni başkan bu konuyu çok önemsiyor. Çünkü bugüne değin yapılan anlaşmalarla ABD'nin dünyanın yükünü eşitsiz şekilde omuzlamak zorunda bırakıldığını ve zarara uğratıldığını düşünüyor demiş Melih Altınok bugün Sabah gazetesindeki köşesinde. O da çok sevinmiş yani Merkel'in böyle elinin havada kalmasına ve bizim intikamımızı Trump'ın almasına müthiş mutlu olmuş. Sabah gazetesinde Rasim Ozan Kütahyalı Anadolu İhtilali ve Karşı İhtilal teşebbüslerinden söz etmiş. Diyor ki 16 Nisan 2017 günü 21 Temmuz 1946 hileli seçimlerinden beri süren demokrat vesayetçi kavgasının son raundu olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milletin çoğunluğunun oylarıyla geçmesiyle birlikte demokratik siyaset kurumu bürokratik vesayet kurumuna karşı kesin bir zafer kazanacaktır. Demokrasinin 16 Nisan'da kesin galibiyetinin ardından ileride yapılacak seçimlerde hangi partiden kim 5 seneliğine Cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin kazanan demokratik siyaset kurumu olacaktır demiş. Anadolu İhtilali'ni yok ederek yeni bir vesayet rejimi kurmak isteyen hain örgüt FETÖ bugün yerle yeksan olmuş ve %95 oranında devletten temizlenmiştir. Fakat Türkiye'nin çoğunluğunun öteden beri devam eden klasik vesayetçiliğe karşı kavgası sürmektedir. 16 Nisan 2017 işte bu yüzden hayati önemdedir. 16 Nisan 2017 Anadolu İhtilali'nin neticeleneceği gündür demiş Rasim Ozan Kütahyalı bugünkü Sabah Gazetesi. Saatler 8.32'yi gösteriyor. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'te kimler neler yazmış? Mehmet Tezkan, başbakanın en zor gününden söz ediyor. Başbakan dün memleketi Erzincan'daydı. Köyüne gitti, kuzuları sevdi. Akrabalarıyla sohbet etti. Hemşerileriyle kucaklaştı. İddia ediyorum başbakanın en zor günüydü diyor Mehmet Tezkan. Niye mi? İzah edeyim. Her kent gibi Erzincan'da başbakan çıkarmaktan gurur duyuyordur. Başbakan da Erzincan'da olmaktan. Bu sebeple Erzincanlı başbakanın Erzincanlılarla buluşması önemliydi. Erzincanlı başbakan önce yaptıklarını anlattı, başarılı olduklarını vurguladı, Erzincanlılar da alkışladı. Sonra başbakanlık makamının kaldırılması için evet oyu istedi. Yani evet deyin ki artık başbakanlık yapmayayım demek istedi. Erzincanlılar itiraz etmiş. Biz başbakan çıkardık, başbakanlık kalkıyor diye bağırmışlar. Erzincanlı başbakan, biz nerede görev verilirse orada görev yaparız diye geçiştirmiş. Zor bir durum tabii. İnsanın memleketine gidip beni bu görevden alın diye oy istemesi zor. Erzincanlı başbakanın Erzincanlılara bunu anlatması da zor. Erzincanlıların bunu anlaması daha zor demiş Mehmet Tezkan. Bakalım başka kim neler yazmış Milliyet gazetesinde. Tolga Şardan Büyüteç köşesinde kalkınma ajanslarına FETÖ incelemesi başlığını atmış bugünkü köşesine. Küreselleşme ile birlikte yeniden şekillenmeye başlayan terör örgütlerinin yaşayabilmesi için iki önemli unsur var günümüzde diyor. Kitlelerin desteği ve finans kaynakları. Bu amaçla yani bu amaçla değil de daha doğrusu daha önce kurulan bir takım ajanslar ve bölgesel kalkınma ajanslarından söz ediliyor ve bunun içinde FETÖ örgütlenmesinin nasıl gerçekleştiğine ve yıllar içinde bunun da örgüte nasıl bir finans kaynağı sağladığına dikkat çekiyor Tolga Şardan bugünkü yazısında. Milliyet'in bir başka yazarı Adil Gür de kendisi bir kamuoyu araştırması şirketi sahibiydi. Kamuoyu araştırmaları ne kadar etkili başlığıyla bir soru sormuş başlıkta ve yazısında şunu diyor. 16 Nisan referandumuna giderken farklılıklarımızın olduğunu ve 17 Nisan günü de birlikte yaşamaya devam edeceğimizi asla unutmayalım. Birliğimize ve kardeşliğimize zarar verecek her türlü söylemden kaçınmamız gerektiğini sık sık kendimize hatırlatalım. Ülkemizin bu kadar çok dış tehdit altında olduğu şu günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var demiş. Değişik araştırmalarda değişik sonuçlar çıktığını daha önceki araştırmalardan verdiği örneklerle anlatıyor Adil Gür'de Milliyet'teki köşesinde. Vatan Gazetesi'ne bakıyoruz. Vatan Gazetesi'nde hangi yazar ne konuda ne yazmış? Vatan Gazetesi'nde alıştığımız daha önceki Vatan'a göre fazla köşe yazarı da yok da Okay Gönensin'in köşesinden bir yazı aktaralım. Baklayı en yetkili Alman çıkardı diyor. Fethullahçı terör örgütü dediğimiz yapının silahlı kısmını cemaate bağlı olarak hareket eden polisler ve askerler oluşturuyor demiş Okay Gönensin. 2012'de MİT Başkanı ve Başbakanın tutuklanmasına yönelik operasyonla başlayan kalkışmanın aktörleri cemaatçi yargıçlar, savcılar ve polislerdi. Aynı yapı 17-25 Aralık operasyonuyla gizli dinlemelerden elde ettiği malzemeyle bir kez daha hükümeti düşürmeyi denedi. Üçüncü ve kanlı girişinde 15 Temmuz'da önemli sayıda askerin darbe kalkışmasıyla gerçekleşti diyor. Ve sonra bu hadisenin 15 Temmuz girişimine nasıl geldiğini anlattıktan sonra diyor ki görülmekte olan ve açılmaya devam eden darbe davalarında iddianamelerin bu yapıyı çözdüğünü söylemek kolay değildir. Soruşturmaların yürütülme tarzı da zorluğu arttırmıştır. Kuru yaş tartışmaları da yani yaşın yanında kurunun yanında yaşların da yanması tartışmalarını da zihinleri biraz daha karıştırdığını söylüyor Okay Gönensin ve şöyle bitirmiş yazısını: FETÖ ve 15 Temmuz konusunda bizim ikna olmamızla iş bitmiyor, yargının da soruları gidermesi, dışarıya da bunu sabırla anlatması gerekiyor. Saatler 8.36'yı gösteriyor. Bir Gün gazetesinde sıra Bir Gün'ün yazarlarına bakıyoruz. Bir Gün'de kimler neler yazmış? Bugün Nazım Alpman ne yazmış? Türkiye'm cennet ülkem demiş. Bir kadın bakanın Rotterdam kaldırımlarında çektiği çilelerin ardından Türkiye'ye kahramanca dönüşü herkeslerin göğsünü kabarttı. Teslim olmamış, direnmişti. Direnmek iyi bir şeydi. Türkiye ittifakla bu kanada birleşti. Televizyon haberleri, canlı yayınlar, yorumlar, forumlar hep bu yöndeydi. Şimdi bir de Rotterdam'da zulme uğrayan kadın bakanın ülkesine bakalım hep birlikte diyor. Bir başka olaya değiniyor. Nuriye Gülmen, Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası fırsata çevrilen OHAL'le birlikte açığa alındı. 9 Kasım'dan beri işimi istiyorum talebiyle Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemi yapıyor. Semih Özakça, Mardin'in Mazıdağ ilçesinde sınıf öğretmeni olarak çalışırken 29 Ekim'de yayınlanan KHK ile işinden hiçbir soruşturma vesaire olmadan atıldı. 23 Kasım'dan beri Yüksel Caddesi'nde işimi öğrencilerimi geri istiyorum talebiyle oturma eylemi yapıyor. Eyleme KHK ile işinden atılan sosyolog Veli Saçılık ve okulu önünde eylem yapan Acun Karadağ da katıldı. Oturma eylemi 19 Mart 2017 tarihi itibariyle 131. gününde tam 23 kez gözaltına alındılar. Her seferinde işkence, darp gördüler. İmzalar topladılar, davalar açtılar, işlerini geri istedikleri için fakat hiçbir gerekçe, hiçbir gelişme yaşamadılar. En sonunda 11 Mart'ta Semih Özakçe ve Nuriye Gülmen açlık grevine başlayacaklarını duyurmuşlardı diyor. Yani Sayın Bakan'ın Rotterdam'da uğradığı baskıyı, zulmü ve ona karşı gösterdiği direnişi anlatırken kendi topraklarımızda bakın neler oluyor. Burada da baskıya, zulme uğrayanların nasıl direndiklerini de görün diye haklı olarak dikkat çekiyor Nazım Alpman Bir Gün gazetesindeki köşesinde. Akşam gazetesine bakıyoruz. Akşam gazetesinin köşe yazarları neler yazmışlar? Onlara bir göz atalım bugün. Bakalım akşamda neler var. Ufuk Ulutaş, 18 Mart 19, 15 Temmuz 20, 16 Nisan 2017 tarihlerine dikkat çekiyor. Bugünkü yazısında Kurtuluş Tayiz, akşamın bir başka yazarı, Kemal Bey kasetin siyasi ayağı kim diye soruyor köşesinde. Malum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hafta sonunda yaptığı çıkışları ve Sayın Deniz Baykal'la ilgili iddiaları tekrardan gündeme getirmesine değiniyor. Diyor ki Kurtuluş'tayız, Süleyman Soylu kumpas mağduru Deniz Baykal'a bir çağrıda bulundu. Baykal'a gel sana Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kim kumpas kurdu gösterelim dedi. Baykal'dan cılız bir ses geldi ancak yüreği yetmedi. Evet, yarın geliyorum, anlat bakalım kim bu kumpası nasıl kurmuş demeye. Kumpasta adı geçen Kemal Bey ne yaptı, ne yanıt verdi? Hangi ara konuşmuşsa Hürriyet'e artık alakaya çay demle tadında FETÖ'nün bilindik gündem değiştirme taktiğiyle büyük bir yalanı manşetinden savurdu. Yalan büyük olunca daha da inandırıcı oluyor galiba. Bunları hep FETÖ'den öğrendiler. Utanma, rezil olma diye bir dertleri olmadığından başları her sıkıştığında böyle büyük bir yalana sarılıyor demiş. Malum Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağında kaç kişi olduğunu bilelim demişti. Yani demişti ki madem Fethullahçılık suç, açıklayın o zaman kaç milletvekili baylok kullanıyor. İşte bunu yalan olarak nitelendiriyor Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz. Saatlerimiz 8.41'i gösteriyor. Şimdi biraz köşe yazılarına ara verelim ve bir köşe yazarını konuk edelim. RSFM yayınına. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarından Çiğdem Toker hafta içinde, geçen hafta içinde ve dün daha önce de yaptığı gibi sık sık çok önemli ve vatandaşların dikkatinden kaçan bir ayrıntıya, daha doğrusu ayrıntı demeyelim de milyarlarca dolara bali bir yüke dikkat çekti. Neydi bu? Yeni yapılan bazı köprülerin, bazı geçitlerin, bazı mega projelerin finansmanının nasıl sağlanacağına ilişkin vatandaşın kafasında bilinmeyenleri birazcık daha açmak, bilinmeyen noktaları biraz daha açmak üzere son derece aydınlatıcı yazılar yazdı. Köprülerin maliyeti, müteahhitlere ne ödeneceği ve bunun kimlerin cebinden çıkacağına ilişkin ilginç bilgiler verdi. O konuyu ısrarla sürdürüyor. Ellerine sağlık diyoruz ve günaydın diyoruz Çiğdem Toker'e. Günaydın.
Günaydın Zafer Erapkirli. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşenizde bu hafta sonu da Çanakkale Köprüsü'nü ya da 18 Mart 1915 Köprüsü'nü konu aldınız. Oranın maliyetinin aslında nasıl hesaplanması gerektiğine ilişkin son derece çarpıcı bilgiler verdiniz. Bir daha sizden dinleyelim bunları RSFM mikrofonlarından. Ne oluyor? Biz mi ödeyeceğiz hakikaten?
Şöyle, anlatayım. Şimdi yat işlet devlet projesi modeliyle yaptırılıyor. Diğer bütün büyük köprü ve mega proje diye tarif ettiğimiz ulaştırma projelerinin tamamı gibi bu da bir yat işlet devlet modeli. Yat işlet devlet modelinde bunu taahhüt eden firma ya da firmalar üstleniyorlar. Yatırım onların cebinden çıkıyor. Buraya kadar doğru. Ama milletin cebinden 5 kuruş çıkmıyor diye bugünün de değil 90'lı yıllardan beri sunulan bir politik, pragmatik, yaygın yalan diye tarif ediyorum ben bunu. Bir durum var. O milletin cebinden 5 kuruş çıkmadığı doğru değil. Buna çok yüksek sesle itiraz ediyorum her seferinde. O da şu. Koşullu yükümlülük dediğimiz teknik şeylere boğmayın. Bu bir mesela köprü projesi ise hazine günde şu kadar bin araç geçecek diye bir garanti veriyor müteahhit firmaya. Bu Çanakkale Köprüsü'nde 45 bin. 45 bin de ben açıkladım. Hiçbir yerde çünkü bunu göremedim. Evet bu duyurulmuyor, kamuoyuyla paylaşılmıyor. Çünkü kamuoyuyla paylaşmanın bir getirisi yok bunu. Bu şu demek 44.999 araç geçer ise örneğin ki bunun çok daha altında olacağını söyleyenler var araç trafiği açısından. Bunun bedeli hazineden müteahhit şirkete aktarılacak. Bu da ne? Araç başına 15 euro artı KDV ödeyecek otomobil başına burayı kullanan yurttaşlar.
Bir daha tekrar edelim. Araç başına ne ödeyecekler?
15 euro artı KDV. Şimdi normalde KDV %18 ama hükümet bir çıkardı. Bakanlar Kurulu tebliğ çıkardı. Dedi ki bu projelerde ben %8 uygulayacağım KDV'yi. Her neyse bu şimdi bugünün kuruyla 64 lira gibi bir para yapıyor. Yani bugün otomobilimizle bitmiş olduğunu varsaydığımız köprüden geçsek bunu ödeyeceğiz biz hepimiz. Kendi cebimizden ödeyeceğiz bunu. Ve diyor ki günde 45 bin araç ben sana garanti ediyorum diyor hazine. Bunun altında olan her tutar yap işlet devlet uygulama sözleşmesine göre diğer 3. köprü de böyle, Osman Gazi de böyle, Avrasya Tüneli de böyle. Bu yap işlet devlet projelerini müteahhit firmayla devlet oturuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ya da bu bir havaalanıysa Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. İşletmeci kuruluş hangisi ise, ihaleyi yapan hangisi ise müteahhit firmayla bu oturuyorlar. Çok kapsamlı, uluslararası nitelikte bir sözleşme yapıyorlar. Buna yap işlet devlet uygulama sözleşmesi deniyor. Şimdi 10 milyar lira diyelim ki bu projenin yatırım bedeli 10 küsür milyar müteahhitin cebinden çıkacak, onlar yatırım yapacak ama müteahhit bunu nakit vermiyor. Müteahhit bunun için gidiyor yurt dışında uluslararası finans kuruluşlarından para arıyor, kredi arıyor. Ve uluslararası finans kuruluşları bu parayı vermek için bir şekilde adı değiştirilse bile bir hazinenin buna kefil olacağı bir sistem arıyor, bir garanti arıyor. İşte bu garantiler bunun için veriliyor. Yani müteahhit
Peki,
ona o parayı, krediyi bulabilsin diye.
Anlıyorum. Peki hükümet kendini şöyle savunamaz mı? Şimdi bu kadar mega projeleri biz hazineden, yani ülkenin kendi kaynaklarından finanse etmemek için yabancı yatırımcıya cazip gelecek bir teklif, daha doğrusu ona cazip gelecek bir projeyle, bir teklifle çıkacağız ki onlar da gelsinler, üstlensinler bu projeleri. Dolayısıyla biz de bunun hesabını, kitabını yaptık. İşte mesela bu 15, düzeltiyorum, 18
Euro.
Mart 1915
Evet.
köprüsünde olduğu gibi 45 bin araç geçer buradan diye bir hesap yaptık diyor. Bu 45 binin geçmeyeceğini nasıl iddia edebiliriz?
Yani geçmeyeceğini ben iddia etmiyorum. Ama mesela Osman Gazi Köprüsü'ne bakabiliriz. Osman Gazi Köprüsü geçen sene açıldı. Orada da 40 bin araç garantisi var. 35 dolar artı KDV. O bundan çok daha yüksek.
Gerçekleşiyor mu oradan geçişler?
Efendim?
Oradan bu kadar geçiş
Gerçekleşmiyor işte.
gerçekleşiyor.
Gerçekleşmiyor işte. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani sanırım şu anda 15 bin ortalamada filan geçiyor. 15 binlerde, 40 binlerde. Diyorlar ki işte 3 yıl sonra geçecek, 5 yıl sonra
Ve
trafik
dolayısıyla biz
olmayacak.
ödemeye başladık o farkı yani bir şekilde.
Tabii, başladık. Yani tabii ki başladık. Ve bunun için tercih etmiyor vatandaş. Bakın bir de böyle bir şey var. Üçüncü köprüde de Osman Gazi'de böyle aman aman bir izdiham yok. Onun için ne yaptı? Hükümet şeyi düşürdü. Geçiş ücretini düşürdü. Yani 140-150 liralar civarında olması gereken kur üzerinden. Mesela o da 35 dolar artı KDV 140-145 liraya o zaman geliyordu. Bunu 65 liraya düşürdü vatandaş tercih etsin diye. Bir de şöyle bir şey var. O 65 lirayı da indirim yapmış gibi gözüküyor ama o aradaki fark 60-70 liralık fark yine hazineden çıkıyor. Şimdi insanlar bunu bilmiyorlar. Daha doğrusu anlatılmıyor bu. Bu ülkeyi yöneten kadrolar tarafından anlatılmıyor. Biz sanıyoruz ki indirim yapıldı. 145 liranın 65 lirayı. Evet yapıldı. Ama o aradaki fark yine çarpı eksik araç sayısıyla yine mi tercihime aktaracak? Uygulama sözleşmeleri çünkü böyle yapıldı. Baştaki sorunuza döneyim. Hükümet bütçede bu kadar kaynak yok. Ben de bunu projeyi yaptırayım. Evet doğru böyle sunuluyor. Bakın Çiller Başbakanken 90'lı yıllarda da böyle anlatılıyordu. Bütçede yeterli kaynak yok. Biz bu projeleri özel sektöre yaptıralım diye. Zaten kökeni o zamanlara gidiyor. Kamu özel işbirliği projeleri bunlar. Ama şöyle bir şey var. O kadar uzun yıllara sari ki bunlar. Ve neden o kadar bir başka bir şey daha var? Paramız kıymetliyse Türk lirası kampanyaları yaptık. Niye oraya Türk lirası üzerinden bir geçiş ücreti koymuyorsunuz? O eurolar, dolarlar uygulama sözleşmesinde yabancı kur üzerinden imzalanıyor bu
Yani
sözleşmeler.
bizim cebimizden ödeyeceğimiz, o kompanse edeceğimiz fiyatlar da yine yabancı kur üzerinden ödeyeceğimiz fiyatlar.
Evet, yani Amerikan tüketici fiyat endeksine göre de bir de eskale olacak her sene. Bir de böyle bir şey var. Sözleşmeye bunu da yazıyorlar. Yani 35 dolar yazıyor. O 35 dolardaki artış oranı yeniden her sene yine bir araya gelecek. Kamu kurumuyla şirketin yetkilileri buradaki şeye bakacaklar, artışa bakacaklar. İşte bunlar anlatılmıyor.
Şimdi bir daha,
Amerikan tüketici...
evet, bir
buyurun.
daha iyice anlamamız açısından tekrarlayalım. Ben tekrar sormuş olayım. Çiğdem Toker, şunu mu söylüyorsunuz? Ben hayatım boyunca belki hiç geçmeyeceğim Osman Gazi, işte Yavuz Sultan Selim ya da Çanakkale Boğazı köprüleri için ömür boyu dolar üzerinden artı bir de KDV'sini ödeyerek oralardan geçiş ücretimi ödeyeceğim.
Hemen hemen dememin sebebi de şu. Mesela diyelim ki 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu yapıştırdık devlet modeli olduğu için bu devredilecek şirket tarafından şeye devlete. Ama sistem şunun üzerine kurulu. Hem bu projelerde hem de bir başka kamu özel işbirliği uygulaması olan o apayrı bir konu şehir hastanelerinde yatırdıkları paraları müteahhit firmalar emin olun 3-4 senede bu garantiler sayesinde tamamını çıkarıyorlar, amorti ediyorlar. Kalan işletme süresi ise onların kârları oluyor. O kârlar çok büyük kârlar ve işte bizim ödediğimiz vatandaş olarak bütçelerden zaman yayılmış olarak ödediğimiz paralar bunlar. Çok büyük tutarlı hem
Benim
de.
önüme Çiğdem Toker imzalı bu haber bu sabah gelseydi ona çok güzel başlık atardım. Ballı ihaleler. Yanlış olur muydu?
Yani ya yanlış olmazdı tabii ama eksik kalırdı bence.
Dahası da var diyorsunuz. Peki çok teşekkürler Çiğdem Toker yayınımıza katıldığınız için ve
Ben
bu
teşekkür
konuda
ederim
çok fazla
Sefer Erkeli.
kimsenin girmediği bu konuda bizleri ve dinleyicilerimizi aydınlattığınız için iyi haftalar diliyorum.
Anlatma fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. İyi haftalar.
Sağ olun, iyi çalışmalar. Evet, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker'i dinledik. Gerçekten müteahhit olmak varmış dünyada. Böylesine ballı ihalelerle işleri alıp devletten de garantisini alıp geliri de garantileyip işler yapmak. Ondan sonra da devletin ağzından da sizin cebinizden 5 kuruş çıkmayacak şeklinde pek de gerçeği yansıtmayan ifadeler duymak, daha doğrusu onların bunu söylediğini bile çok fazla yerde okuyamamak, işte bu memleketinde gerçekleri arasında Çiğdem Toker bunları anlattı bizlere. Saatimize bakıyoruz, 8:52'yi gösteriyor. Köşe yazarlarıyla devam edelim. Yeni Şafak gazetesi yazarı Salih Tuna, bu tezgahı kim bozacak demiş. Kripto Sözcü gazetesinin 15 Temmuz'a kadar FETÖ kanallarını çiçeklendiren elemanı geçen günkü yazısında Diyanet'te Atatürk demek bile yasak demiş. Bari sen konuşma muhterem. Hadi konuşuyorsun. Mustafa Kemal'i karıştırma diyor Salih Tuna. FETÖ'nün TSK başta olmak üzere bu aziz vatanın tüm kalelerini zapt edip bütün tersanelerine girmesine katkı sunanlardan değil miydin? Hala ne konuşuyorsun? FETÖ'nün teknik lokaltı maksadına ulaşsın diye piyasaya sürülen FETÖ malzemeleri üzerinden seçilmiş sivil demokratik hükümete matine suare lagaluga etmiyor muydun? Sözcü'deki eleman münferit değil. Piyasada zibil gibi var bunlardan. En büyük özellikleri de konjonktüre elverişli koku alma özellikleri. Eskisi kadar dindarların arasında sörf yapamadıkları için son zamanlarda hepten Atatürkçülüğe dadandılar. Zaten Atatürkçülük konusunda belli bir uzmanlıkları var diyor Salih Tuna bugün Yeni Şafak'ta yazdığı yazıda. Fatma Barbarosoğlu, doktorların itibarından hepimize düşecek pay var demiş bugünkü köşesinde. Yasin Aktay da Avrupa'nın laikliği bir değer olarak keşfinden söz ediyor bugün Yeni Şafak'ta. Mehmet Acet, savunma sanayi ve tam bağımsızlığa giden yol başlığıyla yazmış. Hikmet Genç de Avrupa hayır diyorsa bir hayır vardır diyor yazısında. Bakalım Almanya ne diyor, bakalım Hollanda diyor, bakalım ne diyor, bakalım İsviçre diyor, bakalım Belçika ne diyor diye devam etmiş. Öyle ya, neredeyse tüm Avrupa hayır diyor. Demek ki hayırcı CHP, FETÖ, PKK, DHKPC, Akşener vesaire nasıl bu ülkenin geleceği için endişeleniyorsa en meşru karar verici Avrupa'da Türkiye için endişeleniyor demiş. Tabii en meşru derken meşru tırnak içinde almış Hikmet Genç. Şöyle devam ediyor. Ne diyelim? Kara kaşımıza, kara gözümüze aşık olan Avrupa ile oluşturduğumuz yeni cepheniz hayırlı olsun. Demek ki meşru değil. Ne çıkarsa çıksın sandıktan. Ulan hiç hayır gelir mi elin gavurundan? Ne vicdan kalmış, ne izan. Hayırda hayır var diyen akilin aklı olmuş hak ile yeksan. Hadi bakalım, Voltran'ınız mübarek olsun diye yazmış Hikmet Genç bugünkü Yeni Şafak gazetesinde. Star gazetesinde kim ne yazmış? Ahmet Kekeç, Almanya niye böyle yapıyor demiş. İşte bu hafta sonunda PKK'lıların orada gösteri yapmasına, Almanya'da izin verilmesinden bahseden yazısında. Bu yeni durumun rasyonel izahı yok, diplomatik izahı yok, esasında herhangi bir izahı yok demiş. Bir takım hazır kalıp sözler söyleyebiliriz. İçinde Batı'nın geleneksel Türk-İslam düşmanlığı, güçlü Türkiye'den rahatsız oluyorlar, Haçlı ruhu geçen cümleler kurabiliriz ve doğru sonuçlara ulaşırız. Esasında böyledir. Travmatik bir geçmişten bakan Batı, Türkiye ile meselesini henüz halledemedi. Daha doğrusu halledememiş ki, kendisine benzeterek tehdit olmaktan çıkardığı ve kısmen başardığı Türkiye'nin tam da kendisine benzeyen noktalarda yeniden ispatı vücut etmesini istemiyor. Bu yüzden şuursuzca saldırıyor ve eline geçirdiği her malzemeyi fırlatıyor diye yazmış Ahmet Kekeç Star gazetesinde. Ve bir iki spor yazarı da okuyalım. Malum hafta sonunda heyecanlı bir lig mücadelesi vardı. Foto Maç gazetesinde dünkü maçı değerlendiren Erman Toroğlu, Abu bakmaz hakem bakar diyor. Abu Bakar'ın dün gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak. Evet, ikinci sarı kart biraz ağırdı. Ama ey Abu Bakar, senin zaten sarın var. Dikkatli olacaksın. Bakıyorum Beşiktaş'ın defansından çok kırmızı görmüşsün. Sen bakmazsan hakemler sana bakar diyor. Ertem Şener de disiplinsiz başlığıyla yazmış. Abu Bakar Beşiktaş'ın yeni Emenike'si olmuştur. Büyük maçların ağırlığını kaldıramayan bir futbolcudur Abu Bakar. En kritik maçlarda sana görev veriliyor. Umutlar bağlanıyor. Sen umursamadan kafana göre takılıyorsun. Emenike gibisin diyor. Fenerbahçe'nin ve Karabükspor'un eski futbolcusu Emenike'den söz ediyor. Bu trafikte eleştirilmez diyor Rıdvan Dilmen de. Beşiktaş'ın dünkü puan kaybı için, iki puan kaybı için ikinci yarının başı Rus ruleti gibiydi. Beşiktaş 10 kişi kalana kadar. O yüzden Beşiktaş'ın aldığı bir puan çok önemli ve değerli. O yüzden eleştiremem diyor. Ve Antalya için de diyor ki Antalya Spor bir daha böyle bir Beşiktaş'ı bulamaz diyor. Akdeniz ekibi gol yemeyeyim, bulursam bir tane atarım düşüncesindeydi. Ama arasa Antalya Spor böyle bir Beşiktaş'ı bir daha bulamazdı diye de eklemiş bugünkü yazısında. Bir de fanatikten bakalım kim ne yazmış, onların yorumlarına bakalım. Erman Özgür amatörlükte zirve diye söz ediyor Abu Bakar'ın gördüğü kırmızı karttan. Sezonun en düşük Beşiktaş'ı yorumunu yapmış Cem Dizdar ve Serkan Akşan da Şenol Güneş'in standartlarına aykırı demiş Abu Bakar da. Israrı ve beraberliğin en önemli nedeni de Abu Bakar'da ısrar etmesi ve Cenk Tosun'u yedekte oturtmasıydı diye yorumlamış maçı. Saatlerimiz 8.57'yi gösteriyor. Yavaş yavaş bugün de Zafer Arapgirli ile Seyir Sabah'ın sonuna doğru yaklaşıyor. Efendim müzikle kapatacağız ama bu hafta gelin şöyle bir şey yapalım. Bizim değerli frankofon dinleyicilerimizden, yani Fransız müziğini seven ya da Fransız kültürüne özel bir sempatisi olan dinleyicilerimizden gelen istekler var. Ya arada bir de Fransızca parçalar çalın diyor. Bugün çok güzel bir şarkı önerdi bir dinleyicimiz. Malum yaşı tutanlar için söyleyelim, hatırlatalım. Maurice Chevalier meşhur etmişti bu şarkıyı ama yakın zamanlarda Zaz da yeni versiyonunu söyledi. Paris sera toujours Paris, yani Paris her zaman Paris'tir diye o savaş günlerinin direnişini sembolize eden ve her şeye rağmen umudu koruyan bu şarkıyla noktalıyoruz bugünkü yayınımızı. Paris sera toujours Paris. Le jazz nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être à son rire. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde, même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris.
Zafer Arapgirli ile Seyir-i Sabah sona erdi.